Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Enis Kirazoğlu.
Yine bir ikisi bir de daha teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri sizlere aktarmak üzere birlikteyiz. Bir Paris özel yayını yapacağız dedik ve
yapıyoruz. Yapıyoruz işte Paris özel yayını. Burası Paris. Koltuklar Paris'ten geldi.
Yerseniz Paris burası. Ya şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Paris'e gidecektik. Enis gitti bu arada. Yani ben gidemedim. Niye gidemediğimi anlatayım. Bilmiyorum, fark ediyor musunuz ama Enis ne kadar mutlu görünüyorsa ben o kadar acı içinde ve stres içinde görünüyorum. Hatta oturduğum yerde bile özel şeyler var. Ya bende bir bel tutulması oldu. Evet. Hatta geçen ikisi biri çektik, çekerken oldu, öyle söyleyeyim değil mi? Bir evet. Adım attım, acılar içinde kaldım. Bir haftadır yürüyemiyorum yani. Doğru dürüst hareket bile edemiyorum. Bugün zar zor ayağa kalkabildim ve geldim buraya. Sırf sizin için yani. Sırf bu fedakarlığı.
Hemen seyirciye tribünlere şeyi.
Gidemedim Paris'e ben. Sen gittin abi. Evet, gittin. Güzel geçti herhalde.
Güzel geçti. Bahsedeceğiz zaten. Haberlerimiz de birçoğu oradan gelecek aslında. Oynadığımız ve gördüğümüz oyunlardan konuşacağız.
Yani oyun dünyası niye domine etti Sony? Öyle söyleyebiliriz herhalde
zaten
değil mi?
Zaten Sony'nin özel olarak kendi gittiği bir fuar. Hani kendi ev sahipliğinin yaptığı bir fuar olduğu için Paris oyun haftası olsa.
Aslında Sony oyun haftası deseler yine olur değil
evet
mi?
Evet yani Sony'nin daha çok hani ev sahipliği yaptığı bir ortam. O yüzden tabii ağırlık olarak Sony haberleri çıktı.
Evet, bugün burada konuşacağız. Lütfen kusurumuza bakmayın. İstenmeyen bir durum. Şöyle başlayalım. Hem YouTube hem teknoloji. Cem Korkmaz biliyorsun ne yazık ki hayatını kaybetti. Evet. Ve şu anda henüz daha rapor açıklanmadı. Resmileşmiş bir şey yok ama intihar ettiği söyleniyor. Çok üzüldüm. Ben videolarını sıkı sıkıya takip eden biri değildim ama gördüğüm kadarıyla çok neşeli, hayat dolu bir insandı. Hani dünyadan göçüp gitmesi herhangi bir canlının çok büyük bir üzüntü verirken tabii ki bu bir insan, yakınında olan, gördüğün, duyduğun biri olunca insan birazcık daha üzülüyor. Daha fazla üzülüyor. Bizi gerçekten derinden etkileyen bir olay oldu. İnternet dünyasında beni en çok etkileyen şey ise Hüznünü ailesinin yaşayamaması. Sürekli şey açıklamaları yapmak zorunda kalmaları oldu. YouTube'da gördüğünüz, sosyal medyada gördüğünüz her şey yalan, sakın inanmayın. Yani evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayamadılar. Bir de bununla uğraştılar. Bu daha çok acı verdi onlara.
Demek ki sosyal medyada ve YouTube'da da bununla ilgili bir sürü şey paylaşıldı.
Ya
tahmin ediyorum.
Çok enteresan. Bir ara bazı video görüntüleri paylaşıldı. Bir sürü küçük kanal sırf fazla üye çekebilmek, biraz daha abone yapabilmek için işte Cem Korkmaz'ın görüntüleri, son görüntüleri, ölüm anı vesaire tarzında
şey
böyle bir sürü başlık atmışlar.
Şaşırdın mı?
Ya şöyle, bu kadar adileşeceklerini tahmin etmiyordum. Yani
ben şaşırmadım. Nedenini
ben şaşırdım
söyleyeyim.
Ya.
Bu aslında medyatik olmakla alakalı. Çünkü tabii biz internet aleminde olduğu için bizim alışık olduğumuz bir ortam değil. Belki de ilk defa gördüğümüz bir ortam Türkiye içerisinde maalesef ki. Fakat bunun televizyon camiasındaki ünlüler de, televizyon magazin programları da, televizyon haber programları da aynı şekilde hep yaptı. Yani onunla büyüyen bir nesil. O televizyonculukla büyüyen bir nesil neden bunu YouTube'da yapmasın ki? Bunun ahlak prensibini ne zaman biz aldık ki?
Gerçi çok net, çok güzel konuştun abi. Çünkü Vatan Şaşmaz'la ilgili bile hala magazin programlarında ismi geçiyor adamcağızın. Öldü yani, gitti yani.
Hani biz kültür olarak zaten bu ilk defa yapılan bir şey değil. Evet, YouTube üzerine belki ilk defa böyle bir içerik görüyoruz ama hani zaten biz bununla büyüdük, bununla gördük, bununla doyduk yani. Bunun sorumlusu onu yapanlar mı? Evet, kısmen ama bize bunu aşılayanlar da en az o kadar sorumludur diye düşünüyorum.
Haklısın
yani.
Abi.
Umarım herkes doğru şekilde
bir şekilde ders alır bu olaydan. Ailesine sabır diliyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Bu arada intihar eğilimlerini tespit edebilen bir sistem geliştirilmiş ve %90 oranında doğrulukla çalışabiliyormuş ve bilim insanlarının isteği de bunu cep telefonuna kadar indirgeyebilmekmiş. Tabii ki şu anda sistem MR cihazıyla çalışıyor. Şöyle ki abi, mesela seni MR cihazına sokuyorlar, beyin aktivitelerine bakıyorlar ve sana ölümle ilgili, hayatla ilgili birkaç cümle söylüyorlar. Beyninin verdiği tepkiye göre senin intihar eğilimi içinde olup olmadığını net bir şekilde anlayabiliyorlarmış.
Anlasa ne olacak?
Ya şöyle bir şey, mesela diyelim ki ailen senin bir bunalımda olduğunu ve intihar eğilimi içinde olduğunu düşünüyor. Doktor muayenesine gittiğinde en azından, evet gerçekten en azından bizim yaptığımız elektronik testlere göre %90 intihar eğilimi var. Ona göre davranın. Yani daha gözünüz üstünde olsun, daha dikkatli olun ya da ona göre bir tedavi şekli uygulanabilir. Değişik bir olay. Ben psikolojiden çok fazla anlamıyorum. Hani intihar eğilimi içinde olan bir insanı tekrar geri döndürmek kolay mıdır, değil midir bilemiyorum. Belki de bazı sorunları çözdüğü zaman insanlar hayata daha fazla tutunabilirler. Hani onu intihara sürükleyen nedenler araştırılabilir ama mesela şu anda MR cihazında 30 dakika kalman gerekiyormuş ki çok uzun bir süre. Yani bir insanı oraya sokmaya, ikna etmek bile evet, ayrıca bir iş gerçekten de. Bilim insanları bunu EEG denen ve aslında belki de görmüşsündür. Hani böyle bir şeyler bağlıyorlar, ölçü cihazları bağlıyorlar, birkaç tane bir cihaz tık tık tık tık onu kağıda döküyor evet, böyle gelen sinyalleri. İşte bu tip bir aletle cep telefonlarına kadar sistemi küçültmeyi planlıyorlarmış. Yani şöyle bir olay olacak, ya ben kendimi kötü hissediyorum, acaba intihar eder miyim deyip.
Ya şaka, sen dediğin şaka inanıyor musun? Hayır, zaten cep telefonlarına indirmek nasıl olacak mesela? Ailesi şey mi yapacak? Dur bakalım, şöyle bir şeyim var diye cep telefonu tutacak.
Yalnız o da gerginlik. Bir de sistemi şöyle bir şey söylemiş bilim insanları. Demişler ki ya tamam, hani biz böyle bir şey yaptık, testlerimizde %90 başarılı oldu ama Hani bu garanti de bir çözüm değil sonuçta. Hani
ya sonuçta yani psikiyatrın bir uzmanlık alanı olan bir şey, ne bileyim sosyal durumla alakalı bir şey bilmiyorum. Nasıl bilimsel olarak hani şudur veya budur diye A veya B diyebileceğim bir şey midir?
Zor değil mi gerçekten bilmiyorum. De? Ama sonuçta her şeyin sonunda görüyorsun ki abi elinde sonunda bunu bir cep telefonuna indirgeme olayı var. Cep telefonu gerçekten gelecekte her şeyin kiliti ve
ama bir şey cep telefonu olunca sanki havasını kaybetmiyor mu ya? Hani mesela bana deseler ki cep telefonuyla uçabileceksin falan. Uçmak o zaman hani çok böyle dandik bir şey gibi geliyor bana yani. Hani
cep telefonu indirgendiği anda basitleşiyorlar.
Hani kocaman bilimsel şeyler falan böyle sanki bu mu bilim falan diyesi geliyor. Yani öyle olmadan hemen tabii ki de biliyorum ama bir havası gidiyor sanki ortamdaki.
Evet ya şu anda cep telefonuyla birçok hastalığın teşhisi konabiliyor. Mesela göz hastalıklarına teşhis koyabiliyorlar uzak Afrika ülkelerinde falan. Gerçekten çok güzel bir şey. Gelişmeler devam ediyor. Ülkemizden başka bir gelişmeyle devam edelim. Yerli otomobilde biliyorsunuz aslında önemli bir adım atıldı ve kimin, hangi grubun, kimlerden oluşan bir grubun yerli otomobili geliştireceği ortaya çıktı arkadaşlar. Açıklandı. Anadolu grubu Isuzu, BMC, Vestel, Karsan ve Turkcell bir grup oluşturdular, konsorsiyum oluşturdular ve 2019'da ilk prototipi geliştirilecek, 2021'de de trafiğe çıkması hedeflenen, satışa başlanması hedeflenen yerli otomobil için bir adım attılar.
Geç olsun güç olmasın. Evet. Bir yerden yani bir şekilde
başlamak lazım.
Başlamak lazım. Orada şöyle itirazlar gördüm ben. Haklıdır haklı değildir insanlar bilmiyorum. Çünkü hani benim hakim olduğum bir alan değil ekonomi sonuçta. Ama şey mesela şunu söyleyen çok fazla var. Zaten otomobilde trendi kaçırdık diyorlar. Hani otomobilde artık trend aldı gitti. Yani bizim bu saatten sonra girsek bile yani çok geriden gelmiş olacağız diye bir itirazlar var. Onun yerine başka alanlara, henüz daha dünyanın yeni yeni keşfettiği başka alanlara mı bu yatırım kaydırılmalı diye itiraz edenler var. Belki kaydırılıyordur, belki kaydırılmıyordur. Belki de o alanlarda yatırım vardır bilmiyorum ama sonuçta yerli bir otomobil görmek umarım memnun edecek bir şey olur. En azından ekonomik olarak bizi memnun edecek.
Tabii şey ya şimdi şöyle bir olay var. Bana sorarsan evet yani bu mesela dizel motordu, benzinli motordu bu konularda teknoloji aldı gitti. Yani birçok ülke bile artık otomobil üretim işinden bıraktı. Ayrıldılar. Bugün Rusya'nın kaç tane otomobil fabrikası var, kaç yere şey satıyor dediğin, otomobil satıyor, İspanya'nın kaç tane kaldı dediğin zaman artık hepsi büyük markalarını Avrupalı diğer üreticilere falan kaptırmış durumdalar. Yapacak bir şey yok. Çünkü
girmiyorlar otoparka.
Evet. Hatta Mercedes'in bile bugün Renault motoru kullandığını falan söylüyoruz. Aralarında böyle bir işbirliği içine de girdiler. Her şey %100 ben üreteceğim baskısı gitti. Abi. Kim neyi yapıyorsa o konuda uzmanlaşıp
biraz parçalıklar yapıyorlar.
Yani. Çünkü motor geliştirme süreci mesela otomobil geliştirme sürecinin en önemli parçalarından biriymiş. Ve eğer İlk geliştirdiğin o prototip başarısız olursa sonunda mesela Volkswagen başarısız oldu dizel motorda ne oldu? Hile yapmaya başladılar. Amerika'yı kandırdığı falan ortaya çıktı ondan sonra. Yani bir motor serisinde başarısız olursan bu firmayı batırıyor diyorlar. Ne yaptı firmalarda? Birleşerek büyük konsorsiyumlar kurarak bakıyorsun bugün Volkswagen grubunun altında 50 tane otomobil markası var. Neden? Bir tane parça üretiyor hepsini de kullanıyor.
Abi akıllı adam ya bir basıyor bitti yani.
Çünkü başka çıkar kalmadı öyle tek başına bir marka göremez oldu. Neden? Tek başına motor mu üretsin, fren sistemi mi üretsin ne yapsın yani?
Ya zaten bu şey açısından mantık olarak bu bizim yerli araç üretiminde şu mantık var mı bilmiyorum. Biz bunu ihraç ederiz başka ülkelere.
Var tabii ki.
Yani mantığımız var mı bilmiyorum.
Şuna gelmek istiyorum. Burada şöyle bir trend yakalayabiliriz. Hani dedin ya yeni trendleri yakalayın diye. Bugün elektrikli otomobil üretmek çok daha kolay.
Evet.
Çok daha kolay. Neden? Yürür sistemi bir şekilde yapar bir yerlerden bulursan abi.
Herkes o sisteme geçmeye çalışıyor evet. Orada tüm ülkelerde.
Yani elektrik motoru konusunda da mesela ben uzmanlarla konuştuğumda şeyi söylüyorlardı. Elektrik motoru konusunda da ne yazık ki gerideyiz diyorlardı. Çünkü %90 verimlilikle çalışan elektrik motorlar hatta %90'ın üstünde çalışan verimlilikle elektrik motorları şu anda bir sürü patent altına alınmış teknolojiyle beraber yurt dışından sadece temin edilebiliyor. Yani adamlar o konuda da bir sürü gelişmişler. Eğer biz de bu patentleri aşarsak bir şekilde belli lisanslar altında kendi motorumuzu üretebilirsek elektrikli ki daha basit elektrik motoru üretmek tabii ki o dizel ve benzinli motorlara göre. Belki burada bir şansımız var. Çünkü elektrikli arabayı bugün ne görüyorsun? Üniversitelerimizdeki gençler, öğretmenlerimiz 3-5 kişi bir araya getirip elektrikli otomobili ortaya çıkartabiliyor. Çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ha, çok kolay değil yanlış anlaşılmasın.
Ya, öyle şey gibi değil ikimiz bir araya geldik hadi gidelim elektrikli motoru üretelim.
Değil tabii ki ama diğer sınıfa göre daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü arabaların şeklini falan da ona göre ayarlamak da kolay. Elektrik motoru çok küçük bir yer kapladığı için tekerleklerini oraya koy. Pilin için bir yer ayır ki burada pil üretimi yine öne çıkan konulardan bir tanesi oluyor. İşte aşılması gereken bir sürü zorluktan bahsedebiliriz burada. Ama günün sonunda şu var. Çok önemli firmalar bizim için. Hepsi çok büyük alanında uzman firmalar. Birleştiler ve böyle bir şey yapacağız dediler. Yapsınlar. Bugün İstanbul trafiğindeki sadece bütün araçların yerli olması bile bu ülkeye deli gibi katkı sağlar. Diğer ülke sınır şehirleri geçtim, şehirleri
zaten
geçtim.
Zaten içerideki ya şimdi o kadar pahalı ki araç bizde. Hani evet. İşte ÖTV'si, KDV'si bilmem nesi.
Bir de hepsi yurt dışına giden para.
Evet, belki hani yurt içinde üretilen bir araç hem fiyat olarak bizi cebimizi yakmaz hem performans olarak memnun eder. Yani biz de bir şekilde kazanmış olabiliriz.
İnşallah bakalım hayırlısı olsun. Yani sonuçta bu ülke için yani çakılan her bir çivinin, atılan her bir adamın hepimize yararı var. Ama umarız ki lafta kalmaz, sözde kalmaz. Gerçekten ortaya bir şey konur ve bu konan şey de açık olur. Yani
işte, ne oldu belli olur.
Yani ne oldu belli olur. Yani
bizdeki en büyük sıkıntı şeffaflık olmaması zaten.
Şeffaflık yok. Hep saklıyorlar. Ondan sonra o saklanan şeyler bir şekilde ortaya çıkıyor. Mesela bizim Amazon konusunda da oldu. Üyelere geç haber verdik. Amazon'lara referral link eklediğimiz. Üyeler çok büyük tepki gösterdiler.
Şeffaf olacaksın.
Şeffaf olacaksın. Baştan deseydik ki daha 6 ay öncesinden bu konuşmalar başladı. Arkadaşlar biz böyle böyle bir şey üstüne konuşuyoruz. Yaparız yapmayız bilginiz olsun deseydik. Belki o zaman olaylar çözülmüş bitmiş olacaktı. Hiç büyümeyecekti. Bizim bütün işlerimizde böyle bir şey oluyor ama ister istemez. Hep bir kısmından böyle bir haber verilmiyor. Bir böyle hasır altı edilmeye çalışılıyor. Kullanıcı aptal değil, buluyor onu bir yerden. Yani insanlar artık internetin başında her şeyi çözebiliyorlar. Ve oradan bulduğu zaman da dedikodu çıkıyor.
Yani muhabbet üzülüyor.
Mühendislik işinin üstüne böyle bir örtü örtülüyor. Anlatabiliyor muyum? O adamlar da üzülüyor. Sonuçta hepsi bir emek harcıyorlar ama olay nereye geliyor? Ya almışlar lisansı üretmişler. Ya abi lisans alıp üretmek kolaysa sen de yap. O mühendis orada ne yapıyor? Adamlara maaş veriliyor. Adamlar aptal mı? Para vermez ki kimseye. O zaman mühendis çalışmaz firmada zaten. Hep alt sınıf insanların çalıştığını görürsün. Yok. İşte dediğim gibi bakalım inşallah şeffaf olurlar.
İnşallah.
Son haberim ise çok enteresan. Kısaca geçeceğim. Merkez Bankası Bitcoin ve dijital paraları araştırmaya başlamış.
3 oldu. Tamam bir şey demiyorum ya. Buyur anlat.
Ya üçer üçer vereyim benim hani baştaki haber. Merkez Bankası Bitcoin ve dijital paraları araştırmaya başlamış. Demişler ki bu istikrarlı bir ekonomi için iyi bir adım olabilir. Araştıralım. Biz de bu konuyu takip edip ülkemiz nasıl geçeriz bu dijital süper para işine. Adım atalım. Gerçekten süper. Bu da hani dedin ya bir sürü trend var birilerini yakalayalım. İşte bu da önemli trendlerden
ama
bir tanesi.
Ama istikrar sağlayabiliriz ya. Herkesin söylediğini tam tersi bir şey söylemiş gibi geldi bana. Sanki diğer ekonomiler yani diğer ülkenin şeyi istikrarsız bir şey olduğu için çok Bitcoin'e uzak bakarken bizimkiler biz buradan bir şey yakalayabiliriz ve istikrar sağlayabiliriz demişler.
Ya şimdi ben 7 bin doları geçti Bitcoin abi. Biz bu programa başladığımız tarihlerde 4 bin dolarlardan falan bahsediyorduk. Şimdi 7 bin dolar diyoruz.
Bir ayda 7 bin mi oldu?
Yok abi. 3 aylık süreç herhalde. 3-4 aylık bir süreçte 4 binden 7 bin dolara tırmandı. Yani o dönem arabayı evi barkı satıp koysaydın ve dolar da arttı zaten. Hani
sen var ya kaç kurbanı söylüyorsun? Kaç tane insan yakacaksın burada?
Ya ben yapmadım bu arada. Onu söyleyeyim net bir şekilde. Evet, benim Bitcoin'im yok. Ya,
hala benle beraber program sunuyor çünkü.
Yani yapsaydım yapsa, park olurdu gerçekten.
Ya herhalde adam bel ağrısıyken buraya gelmezdi yani. Abi 700 bin dolar kazandım
asistanı
ama.
Asistanı yolladım. Bugün Mesut'un asistanıyla çekiyoruz diye olurdu. Gerçekten bir durum var. Dikkatli olmak lazım. Şimdi ne olacağı belli değil ama bizimkilerin araştırmasını anlıyorum. Mesela yarın öbür gün gerçekten gerçek bu olacak. Dijital para olacak ve dijital paranın şöyle bir şeyi var. Şimdi ne diyoruz? Dolar onun kontrolünde, euro bunun kontrolünde, dış güçler, mış güçler falan filan. Bu kripto paralar şu anki görünen haliyle, yani onun da altını çizeyim, görünen haliyle kimsenin kontrolünde değil. Yani ekonominin neyse karşılığı o olacak. O da işte başka bir kapı açmış olabilir. Hani bizimkiler için de şey demiş olabilir. Ya bak işte bir şey oluyor, bir arada sıkışıklık oluyor, bir ters düşüyoruz. Hemen dolar euro yukarı hareketleniyor. Böyle bir ters ilişki var o arada. Biz belki dijital paraya geçersek böyle bizde çok oynayamazlar diye de düşünmüş olabilirler. Belki onu araştırıyorlar.
Ama şey ne komik geliyor şu an aslında. Bundan 100 yıl sonra Bitcoin artık veya dijital para bir gerçek olduğu zaman millet dönüp bunları seyrettiğinde ve muhabbetlere
evet, baktığı
zaman
aynen. 7 bin dolar oldu falan filan diye böyle.
Arkadaşlar eğer 50-60 yıl sonra şu an torunlar falan varsa bizim torunlar izliyorsun şu anda. Göremedik. Çocuğum kusura bakma göremedik bu geleceği.
Bir tane bırakamadık size.
Bir dijital sana sanal farm bırakamadım kusura değil bakma.
Gerçekten öyle yalnız.
Psikolojik baskı hissettim şu an çok iyi üzerimde.
Çok iyi yaptım.
benden o zaman ilk oyunla ilgili haber gelsin. Şimdi Paris Game Week dediğimiz Paris oyun haftasında bulunduğum için onunla ilgili haberler verecek. Kusura bakma haline zil yapıyor gibi olmasın.
Ya valla.
orada şöyle bir aslında bizim bir takvimimiz vardı. Sony tabii oraya ev sahipliği yaptığı için PlayStation'ın özel bir alanı vardı. Daha fuar başlamadan önce o PlayStation özel alanında oyunları deneme şansımız oldu. Ardından da akşam konferans seyrettik. Belki seyredenleriniz vardır aranızda. Yani burada aslında iki şey oldu. Bir, bizzat deneyip gördüğüm oyunlar vardı. Bir de konferans esnasında hep beraber şahit olduğumuz, gördüğümüz oyunlar vardı. İlk konferansta gördüğüm oyunlardan bahsedeyim. Sonra ilerleyen videonun ilerleyen kısımlarında onlardan da bahsederiz. Şimdi en önemlilerinden bir tanesi Ghost of Tsushima. Tsushima artık nasıl okunuyor bilmiyorum. İsimli yeni oyun. Çünkü önemli bir firma yapıyor. Sucker Punch yapıyor oyunu ve daha önce Infamous serisini yapmıştı PlayStation için. Açık dünya oyun yapmasını bilen bir firma. Kaliteli, belli bir kalitenin üzerinde oyun yapan firma. Ama tek eksiği şu, hiçbir zaman koyamadılar şeyi son zamanlarda. Hani çakamadılar böyle. PlayStation denildiği zaman akla gelen o oyun, oyununu yapamadılar. Yani öyle oyunlar vardır evet. Yani o Santa Monica, Naughty Dog, Uncharted, God of War, hani öyle bir marka atamadılar. Ama bu kez yaptıkları oyun bir samuray. Samurayı oynuyorsunuz ve hani fantastik bir ortam diye gördüğüm kadarıyla. Yani gerçekçi temelleri olan bir samuray oyunu. Büyük ihtimalle kılıç dövüşlerine, gizliliğe önem verecek gibi duruyor izlediğimiz ara sahnelerden. Bu temada bir oyun bayağıdır yoktu. O açıdan hoşuma gitti benim. Yani böyle hem açık dünya olacak hem samuray olacak. Yani böyle bu tema özlediğimiz Vahşi Batı teması gibi. Herkes Vahşi Batı'ya girmiyor ya, bir Red Dead Redemption geliyor.
Evet, evet.
Bu temada biraz boşta kalmış bir tema gibi geldi
yani bana. Japonların yaptığı bir kişiyle 1 milyon kişiyi öldürdüğün oyunları kenara değil. Koyarsak.
Evet. Onların türü çünkü şey yani onların türünün hack and slash. Mosu diye geçen.
Mosu diye mi geçiyor?
Ay, hani, yani devasa olan alanlarda sınırsızca düşman
evet.
Ve anlamsızca düşman kesmek çok Batı kültüründe hastası olunmayan bir tür ama Asya kültüründe gideri var demek ki hala yapıyor
evet, adamlar. Yani bir kişi 1 milyon kişiyi öldürüyor.
Yok, öyle bir oyun olmayacağı aşikar. Bu arada bu oyunla beraber şeyi fark ettim. Sony PlayStation'ın eksklüzif oyunlarının hiçbiri neredeyse şey değil, shooter değil. Uncharted en shooter oyuna yakın oyun yani. Hani first person,
aslında düşünecek person olursak shooter. Öyle evet.
Hep böyle bir yakın dövüş odaklı. Mesela Last of Us shooter değil. Yani daha az mermi. Yani böyle shooter türü gittikçe böyle kayboluyor mu acaba?
Yani Last of Us'ta şey var abi. 3 mermi döden adamı bir taşla daha rahat öldürüyor. Ya da sopayla. Öyle bir oyundu o yani biliyorsun.
Çünkü burasına geliyor abi. Yani... Ama taşı kafasına oturttun muydu pekmez akar yani.
Öyle gerçekten.
Bu oyun ilgimi çekti. Herkesin ilgisini çekmiştir. Fragmanı da hoş duruyor.
Fragmanı açıkçası. Çok hoş.
Hoş duruyordu yani.
Evet, oyunla ilgili bu arada hiç şey yok. Gameplay veya vesaire bir şey göstermediler. 3,5
yıldır geliştirildiği sadece söyleniyor oyunun. Yani uzun zamandır geliştiriliyor diye şaşırmam. Çünkü adamlar en son Infamous Second Son'ı yaptılar galiba. O da PlayStation'ın ilk çıkış oyunlarından bir tanesiydi evet. Neredeyse. Kaç yıl oldu. O yüzden ondan bir yerde çalışıyor olmaları hoş. Bu arada PlayStation'ın tek kişi hikayeli oyunları yaptığı yatırımlar da güzel. Ama onunla ilgili de kötü bir haber var. Kötü demeyeyim de. Kötüye yorabileceğim bir haber var. Çünkü CEO'su değişiyor adamların. Andrew House vardı. O CEO gitti. Yerine biraz daha PlayStation'daki network işlerine bakan bir CEO geldi. O CEO da abi şu yüzden biraz daha gelmiş. Okuduğumuz ve anladığımız
haberler. Hacı ne yapıyorsunuz? 5 yıl çalışıyorsunuz. Para kazanmıyoruz.
Aslında öyle. Adamlar şunu söylüyor. Yani biz son zamanlarda hardware satışından ziyade yani konsol satışından ziyade servis satışından para kazanıyoruz. Ve işin geleceği serviste diyor. Ve bizim oyunlarımızda mesela oyunları bir kere alıyorsun ama oyunlardan para kazanmanın şeyi yok diyor adam. Yani bizim oyunlarımızda bir servis hizmeti olmadığı için birinci parti oyunlarımızda para kazanmıyoruz oyun içerisinde diyor. Hani bu sistem üzerine çalışacak, fikirleştirecek bir CEO'muz olacak diye bir konuşma yapıldı. Hani bundan sonra God of War'da yumruk mu atmak istiyorsun? 5 euro daha vermen lazım diyen bir yapı olur mu bilmiyorum.
Pembe balta mı istiyorsun filan tarzında
böyle değil mi? Çünkü ya PlayStation şeyi önemsiyor hani kaliteli oyun. Benim bir marka kalitem var. Bunu sarsmayayım hani bunu önemsiyor. Ama tabii orada bir kar da var. O iki dengeyi nasıl kuracaklar bilmiyorum.
Hep beraber göreceğiz. Yani PlayStation Network'ü sattılar biliyorsun. Daha doğrusu Sony Entertainment'ı mı satmışlardı? Bu şeyi yapan, H1Z1'i yapan ekibi.
Ha, ekibi ama H1Z1 ile alakalı bir şeydir ya.
Ya zannetmiyorum çünkü onlar hep online kısımda duruyorlardı. Şimdi onu satıp buraya yönelmek de bana garip geliyor firmanın genel olarak.
Ama o ekip bir türlü ben şey hatırlayamıyorum. Ya, o senin dediğin ekip bir türlü tutturamadı şeyi.
Yani, tabii doğru.
Yani hani... Denedi bir sürü şey ama bir türlü orada ritim tutmadı yani.
Ne yazık ki öyle şeyler yaşadık.
Tekrar konferansına dönecek olursak kısa kısa bahsedeceğim birkaç oyun. Bir Onrush isimli bir oyun geliyor. Bu oyunun güzel tarafı şu. Simülasyon olmayan bir yarış oyunu. Motorsport serisi vardı PlayStation'da.
Motostorm.
Ay Motostorm. Motostorm evet. Nereden çıktı? Motostorm vardı. Eğlenceli bir yarış oyunuydu. Ona ya, benzer bir havası var.
Kendisi. Şöyle Motostorm benim en çok oynadığım araba yarışıdır. Ne söyleyeyim sana? Kardeşimle beraber deli gibi oynuyorduk gas bisikletinde.
İşte, o zaman seni sevebileceğin şeylerden
bir tanesi. Abi yani sana şöyle söyleyeyim. Ben üstünde toplasam böyle haftalar harcamış olabilirim kardeşimle. Benim o yüzden gördüğüm zaman sevindiğim ama üzüldüğüm bir şey oldu, yapım oldu. Senin de Motorstorm gibi bir isim varken sen o firmayı hallet. Ondan sonra böyle bir oyunla geri dön. Bu oyun çok daha basit duruyor. Onun basit kopyası gibi.
Ama yapan ekip Codemasters. Colin McRae. Dörtleri yapan, rallileri yapan ekip hani bilmiyorum biraz farklı bir tarz olabilir belki onun için ama hani bir işi bilen bir adamlar.
İşi bilen yapıyor. Bir de bana şey gibi geldi ya resmen yani Codemasters yapıyor ama Motostorm'u izlemişler sanki böyle bir bağımsız yapımcı. Ay bundan bir oyun yapalım. Aynısı çünkü.
Evet çok benziyor yapı olarak. Bakalım göreceğiz detayları çıktığı zaman.
Ama sevindim. Çıkması lazımdı böyle bir oyun.
Spider-Man yapımcısıyla değil de iletişim yani yapımcı ekibinden biriyle röportaj yapma şansımız oldu orada. Sorduk birkaç tane soru hatta kendisine ki Spider-Man'in yeni fragmanı yayınladı. Peter Parker olarak oynayabiliyoruz mesela. Bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Hani oyun bazı noktalarına Peter Parker olarak oynayabileceksiniz. Hatta MJ olarak da oynayabileceksiniz.
Aa, güzel.
Ama herhangi bir co-op yok. Hani onu söyleyeyim. Hikaye gereği sadece bazen roller değişiyor. Fragmanda bunun ipucunu vermişti ama sorup teyit ettik. Hani gerçekten öyle. Peter Parker iş güç sahibi bir insan. Hani öyle genç bir Peter Parker olayı yok. Onu da söyleyelim. Fragmanlarda gördüğümüzden daha çok tanınan düşman olacak oyun içerisinde. Hani fragmanda Kingpin, Shocker, işte Mr. Negative vardı. Ondan daha da fazlası oyun içerisinde bulunacakmış. Bunları da belirteyim. Fragman güzeldi. Hani oyunda bekliyoruz. Bayağı bekleyen insan da var oyun açıkçası. Marvel, PlayStation Exclusive. Herhalde belli bir kalitenin üzerinde çıkacaktır bu oyun.
Ya benim de en çok umut bağladığım oyunlardan bir tanesi. Ben sadece geçen trailerında, bunda mesela gameplay yayınlamadılar. Geçen gameplay'de oyunu izledikten sonra birazcık böyle bir şey yaptım. Hayal kırıklığı yaşadım. O kadar yavaş bir gameplay var ki Spider-Man'e yakışmayan. Hani bu X'e
ama
bas, Y'ye bas.
Ama dediğin sadece son kısımda var.
Yok son kısımda
aksiyon
ötesinde.
Aksiyon anlarında bayağı hızlı dövüşüyordu orada.
Abi çünkü. Assassin's Creed gibiydi ya. Yani Spider-Man'e hiç yakışmayan. Sürekli arkadan git böyle vur. Bekle yavaş çekime geçsin oyun. Merminin arasından kaç. Yani hep böyle bir slow motion oyun.
Ben sen kafanı motion. Öyle kodlamışsın bir seyret. O kadar slow motion değil ya. Son kısmı öyle. Son kısım dediğim şundan dolayı helikopteri kovaladığı bir sahne var. Orada quick time sekansı var. Yani X'e bas, Y'ye bas, A'ya bas, B'ye bas diye. O eleştirildi bayağı oyuncu tarafından hatta. Yani insanlar dedi böyle quick time çok sıkıcı duruyor.
Aşırı
falan
sıkıcı
dedi.
Duruyor yani. Zaten onu bitiremezsin.
Yapımcı ekip ama onunla ilgili hani şey dedi hani merak etmeyin hani böyle olmayacak. Yani böyle olmayacak değil hani güzel olacak. Eğleneceksiniz falan dedi ama tabii yapımcıya kalsa hep eğleneceğiz.
Hep eğleneceğiz zaten bitirenlerde.
Hani hep eğlenecektir zaten.
Çünkü Spider-Man dediğin anda şey bekliyorsun abi. Sürekli A'ya bastın, X'e bastın. Tık tık tık tık tık tık tık. Adamı şakır şakır dövdü böyle atladı sağa sola zıpladı.
Sana o az önce konuştuğumuz Asyalı oyunlarını öneriyorum. A'ya basıyorsun, B'ye basıyorsun. Sabaha kadar dövüyorsun.
Ama örümcek adam abi. Yani Batman bile daha hızlı dövüş sahnelerine sahip. Bak o trailer'ı bir daha izle. Sonra Batman'in herhangi bir dövüş sahnesine bak. Batman daha hızlı dövüşüyor.
Ya Spider-Man nasıl dövüşüyor? Önemli olan hızlı dövüş dövüşmemesi değil. Önemli olan hissiyat aslında. Yani dövdükçe hızlanabilen bir yapısı olması lazım. Mesela Batman oyunlarında da öyledir. Dövdükçe hızlanasın. Yani doğru yaptıkça hızlanmaya başlarsın. Spider-Man oyunlarında da o dinamiği getireceklerdir diye tam. Hani
umarım öyle
vurdum,
olur.
Vurdum değil. 3-5 düşman değil de biraz daha kalabalık olduğu zaman daha hızlanan bir karakter göreceğiz diye umut ediyorum.
Evet hepimizin umudu o yönde. Çünkü oyun grafiksel bazda çok iyi duruyor. Vaat ettikleri de mükemmel. Açık dünya.
Tabii canım.
Yeni düşmanlar, var. Konu ilerleyişi, aynı zamanda ek yan görevler falan dediğin zaman örümcek adamın dünyası yani. Evet gerçekten öyle.
Bir de hani ben bu fragmanda şeyi sevdim. Peter Parker kısımlarını gösterdiler. Hani ne kadar Peter Parker olursan oyunda Spider-Man o kadar hissedebilirsin gibi geliyor bana. Çünkü hani Spider-Man'in asıl üst kimlik olması Peter Parker'ın sayesinde. O Peter Parker kısımlarını da es geçmemiş olmaları fragmanda gördüğümüz gibi hoşuma gitti. Hikaye olarak da tatmin edecek gibi. God of War. Yeni fragmanı çıktı. Çok kısa bir dövüş sahnesi vardı ama biraz da oyunla ilgili fikir verdi. Ama önemli olan kısmı 2018'in erken aylarında gelecek olması. Benim tahminim bahar, mart gibi geleceği yönünde. Ama 2018'de erken zamanda gelecek. Bayağı az kaldı yani çıkmasının oyunun.
Çok
bu ayrı bir heyecanlandıran unsur oldu. Son olarak da oynamadığım ama gördüğümüz oyunlar arasından önemli oyunlardan bir tanesi Last of Us Part 2. Çok tartışılan bir fragman yayınlandı. Hem
yani,
şiddet dolu.
Aşırı şiddet var ya.
Hem çok gerçekçi yani oyuncular oynasa gerilim filminden 3 dakikalık bir sahne dersin yani. Hani adamlar artık şey affedersiniz mastürbasyona girmişler herhalde şey açısından yani böyle hani sahneyi o kadar hani şey ya biraz da şöyle güzel aksiyon sahnesi yapalım. Çünkü hikayeyle ilgili henüz nasıl bağlantı kuracağımızı bilemedik o sahneyle
bir
alakalı.
Bir de bir sürü karakter görüyorsun.
Hepsi yeni karakterler. Evet. Joel ve Ellie bildiğimiz karakterlerin hiçbiri yok içerisinde. Yok. Ama şey fragman o kadar güzel ki tabii kimse şey demiyor yani.
Ama The Last of Us'ta hep söylerdik biz insanlar yaratıklardan daha tehlikeli diye. Burada da net bir şekilde onu ortaya koyuyorlar.
Ya zaten bu tarz dünyalarda hep artık nokta oraya gitmeye başladı.
Evet.
İşte Walking Dead'de
de öyle.
İnsanlar daha tehlikelidir.
İki adım atıyorsun bir psikopat, iki adım atıyorsun bir psikopat. Neredeyse zombiler arkadaş olacak yani adamlarla öyle
zombiler
bir durum.
Zombiler korkuyor. Zombiler birleşiyor biz birleşemiyoruz.
Yalnız yakalama böyle bir durum söz konusu o tarafta.
Çok oyun haberi verdim artık. Biraz lütfen.
Yine bir oyun haberiyle. Razer oyunculara yönelik telefonunu tanıttı. Evet. Gördün mü bilmiyorum.
Gördüm. Övgü de almış bayağı. Ben hani incelemedim ama.
Ya şimdi bak övgü aldı. Ben onu da biraz burada konuşacağım. Şimdi övgü aldı. Snapdragon 835 8 GB bellek. 5.7 inç 2K ekran ve şey var. Yani stereo hoparlörler var tamam mı üstünde? Ha, ekranı 120 Hz ve IGZOpanel. IGZOPanel ve 120 Hz olması güzel. Evet güzel. Burada bunu konuşuruz. Şimdi Snapdragon 835 dediğin yonga yani şu anda bütün üst seviye telefonların hepsinde var. Hatta 2000 liraya alacağın bugün Mi 6'da bile var. Çok şey bir olay değil. 8 GB belleğe hiç bir ihtiyacın yok Android dünyasında. Şu anda 8 GB belleği kullanacağın ne oyun var ne uygulama var. 6 GB bellekli telefonlar var. Bu arada 8 GB bellekli telefonlar da var piyasada. 4 GB bellek Android dünyası için yeter. Bunlar 8 koymuşlar. Oyuncu teması ya. Diyor ki adam biz oyuncu temalı yaptık. Stereo şey koyduk. Ses sistemi koyduk. Bana bir Allah'ın kulu söyle abi. Mobil oyun konsolunda dışarıda oyun oynarken hoparlörü kullansın. Yoktur yani. Ben böyle bir deli görmedim. Otobüstesin. Açmışsın sesi bangır bangır. Mario mu oynuyorsun? Yani böyle bir şey yok. Her zaman kulaklığını takarsın zaten.
Ama bunun olması kötü bir şey mi ki?
Kötü bir şey değil ama bu da var zaten telefon dünyasında. Bu da yeni bir şey değil. Bu telefonu nasıl sundular biliyor musun? Razer'ın oyun canavarı telefonu tanıtıldı. Bütün haber sitelerinde bizimki dahil ya. Razer'ın, gerçi bak bizimkiler yine şey yapmış, oyun canavarı demiş. Oyuncu odaklı telefonu demiş yine bizimkiler. Ha. Daha yumuşak herhalde benim tweetlerimi falan görünce arkadaşlar şey yapmış. Aa bütün basın şöyle dedi bak. Hatta tweet atan basından arkadaşlar da oldu. Oyun canavarı olmuş. La arkadaş niye oyun canavarı olmuş yani. Bir şeyini söyle bana diğer telefonda olmayan bunda olan. Ha bir 8 GB o da diyorum ya Android dünyasında zaten böyle bir şeye gerek yok şu anda.
Ama olabilir belki öyle bir oyun çıkar ki ya. Gerçi öyle bir oyun niye çıksın
niye ki? Niye çıksın ki Android'e yani
Android,
bu.
Doğru.
Abi bugün neden neyi tartışıyoruz? Nintendo Switch almışsın bu arada güle güle kullan. Gösterdi. Bak evet. Aynen böyle oldu sabah yan yana geldik. Ben orada kambur oturuyorum masamda böyle acılar içinde yine. En istedi ki aha dedi. Ben dedim Paris'ten bir şey aldım dedi. Dur sana onu göstereyim. Ben dedim bana hediye aldı herhalde. Çikolata falan çıkartacak. Yiyeceğiz şimdi.
Ne alacağım be?
Dedi ki kendime Switch aldım. Ama ben de ilk defa elim aldım biliyor musun konsolu?
Öyle.
Atıp tutuyordum buradan hani elim almadan.
Ya çünkü ileri geri konuşuyordu Switch ne ya falan diye. Çıkarttım verdim ulan, konusunu. Dedi
güzel,
ki
güzel, evet.
Böyle mi? Oo çok güzelmiş o ya. Mesut Çevik böyle
sonra dedi ki kaç lira verdim bana dedim. 330 dedi. 330 lira zannettim ben. İlk böyle beyin gitti sabahın köründe.
Evet, 30 liraya Switch aldım. Evet, bakkalda satıyorlardı gittim.
Yemin ederim heyecanlandım tamam mı? Ben de alırım iki tane falan diye. 330 euroya almışsın ya. Evet, yani fiyatı aldım. Da tabii ciddi şu anda euro ile şeyi karşılaştırdım.
Tabii euro öyle. Vergi iadesi falan oluyor ya bir de şeyde. Yurt dışı tarafından aldığın
zaman. Alabildin mi şey vergi iadesi?
Aldım aldım.
Ha iyi süper. Ya çünkü şöyle bir durum söz konusu. Burada onu söyleyeyim. Yani telefonu oyuncu odaklı diye 700 dolar bu arada fiyatı. 700 dolar veresiye. Al abi bunu. Bir de git normal telefon al. Yani çatır çatır oyununu yani. Ne gerek ya, var?
Ama bak seninle konuştuğumuz şey doğru oldu aslında biraz da. Razer biz bundan ilk programda konuştuk hatırlıyorum. 3 hafta önce olması lazım belki. Sen o zaman söylemiştin Razer telefon geliyor diye. Ne yapacaklar acaba? Nasıl bir marketing, nasıl bir pazarlama yöntemi izleyecekler diye. Adamlar bence doğru pazarlama yöntemini kendilerine uygun seçmişler. Yani adamlar aslında Apple'ın pazarına girmeye çalışmıyor. Veya işte orada Samsung'un pazarına girmeye çalışmıyor. Aslında biraz da şey oyuncu adamın hani kanına girip ona satmaya çalışıyor ama tabii oyuncu adam telefon camiasında senin istediğin kadar satış getirisi getirir mi bilmiyorum. Sonuçta bir yerde sallıyorum şu an 20 milyon insan alıyorsa totalde telefonu. Yani telefon alacak bugün 20 milyon insan varsa onların 1 milyon oyuncudur.
Büyük onun ihtimalle. Da 700 dolar cebine gitmeye taşıyıp telefona verecek adam.
Yani
ya bir de şöyle bir şey var.
Oyuncunun parası vardır
dedin. Switch için ne dedin? Abi dedim bu Mario bitti, Zelda da bitti. Oynayacak oyun yok dedin değil mi?
Abi sen de her sözünü programa taşıyorsun. O zaman konuşmuyordum yani. Burada yemin ediyorum anlattım özel şeyimi burada geldi anlattım
bazı
ya.
Bazı konular var onlar da videonun sonunda. Yok orada şeye gireceğim abi. Telefonda oyun yok zaten. Ne oynayacaksın telefonda?
Bilmiyorum ki ben telefonda oyun çok var abi.
Royal Crash falan mı oynayacaksın? Evet. Zaten onu her şeyde oynuyorsun. Battle Royale mi diyorlardı ona? Hani onu her yerde oynarsın abi.
Bilmiyorum. Sen daha hakimsin tabii bu piyasaya. Ben
yok yani o tarafta bu telefona özel oynayacak oyun olması lazım. Hani sadece Razer telefonda çalışacak. Onu bir ara Sony dedi denedi. PlayStation oyunlarını uyarladılar. O bile tutmadı. Ya PlayStation oyununu cep telefonunda oynuyordun. O da tutmadı abi.
Bakacak. Demek ama bak basında veya işte sağa sola görün Twitter'larda böyle bir şey varsa demek ki istedikleri algı olayı insanları
var. Bir de clickbait gitmiş. Başlık diye bir şey var abi günümüzde. Oyuncu odaklı yazdığın zaman adam bir tıklıyor ya da oyun canavarı dediğin zaman o an neymiş diye bir tıklıyor ister bilecek istemez.
Ama evet. Adam öyle lanse ediyorsa öyle lanse ediyorsa.
Zaten ben de bunun başlığının ikisi birin oyun canavarı telefon.
Oyun canavarı Mesut ve Enis'i.
Müthiş. Bu arada GTX 1070 Ti da lanse edildi arkadaşlar. Hmm. Test sonuçlarını yayınladık. 1080'den yavaş bir kart. Fiyatı da Türkiye'de 1080'den pahalı.
Aa.
Valla.
Ne alaka ya?
Kullanıcılar demiş ki boşuna incelemişsiniz, vakit kaybetmişsiniz filan dediler abi. Hız aşırtıyorsun yine bir 1080 etmiyor.
Bir dakika anlamadım. Niye pahalı? Normalde yurt dışı fiyatı daha 50 dolar daha ucuz olacaktı.
Şöyle bir şey oluştu Türkiye'de gerçekten. Yani çıkıyor bir kart. Eğer yeni ise Türkiye'de İteleme politikası var. İlk gelene bir iteliyorlar, öpüyorlar, seviyorlar onu çok güzel bir şekilde. Böyle bir şey var. Mesela sen
yeni kart diye.
Ha, 1070 diye ilk ben test edeceğim. Tamam mı? web sitemde yayınlamak istiyorum falan diye satın alman gerekiyor. Satın alıp yayınlıyorsun, tamam mı? Aldın, ayvayı yedin. Net.
Hadi
hepsi ya. İçin böyle. Biraz beklemen gerekiyor ekran kartı piyasasında. Bu çok şikayet edilen bir durumdu. Testlerine donanımhaber.com'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama kullanıcılar kısmında hiç beğenilmeyen bir ekran kartı olmuş.
Evet. Özellikle Türkiye tarafında fiyatında daha pahalı olması tabii esprisini kaçırmış yani.
Tamamen kaçırmış. Yani kullanıcılar resmen yazmış ya. O yorum çok güzeldi. Abi inceleyip boşuna vakit kaybedersiniz. Hani hiç merak etmiyorduk zaten.
Yani. Ama yani fiyat düştüğü zaman o inceleme değerli olacaktır gene yani.
İnşallah bakalım yani fiyat nereye
üzülme,
gidecek.
Üzülme. Bana söyledi programdan önce çünkü. Enes dedi inceledik dedi 1070 Ti'ye dedi. Böyle bir zaman kaybolamadı.
Dedim o yüzden.
Ben şimdi ne inceleyeceğim dedi. Ekran kartı kalmadı dedi. Ay, ay. O zaman ben devam edeyim. Paris'ten bahsedeyim biraz.
Abi amma Paris dedik ya. Yani valla gidemedim diye. Şunu Paris'te Paris. Yok Switch Paris'te, aldım yok Obro'da onu oynadım.
Eyfel'in tepesindeyiz tamam mı? Ben efendim David Cage. David Cage ile bu arada tanıştım ve fotoğraf çektirdim. Kendisi bilmeyenler varsa Quantic Dream'in başındaki adam.
Ben o seninle fotoğraf çektirdi zannettim.
Ya o da tabii dedi. Enis kim dedi fotoğraf çektirelim mi diye de Heavy Rain'i yapan, Fahrenheit'i yapan, bu Detroit'i yapan arkadaş. Arkadaş diyorum samimi olduk biraz da David'le. Detroit Become Human. Sony'nin merakla bekleme oynanan bir tanesi Heavy Rain'den sonra çıkan hani böyle interaktif film tadında oyunlardan biri. Fragmanı yayınlandı bunun fuar esnasında. Ben oynadım da kendisini.
Abi fragmanda 1 milyon seçenek var.
Öyle oyunda da bize gösterdiler. Hem ben oynadım hem de adamlar sunumu gösterdiler. Çok ilginç şeyler var. Bir tanesi şu ilginç şeylerden. Adamlar bir şey yapmışlar. Chart. Harita yapmışlar. Yani siz o sekansı bitirdiğiniz zaman diğer seçenek, ya kaç seçenek olduğunu görebiliyorsunuz. Aa. Diğer seçenekleri görmüyorsun. Hani söylemiyor, kilitli diyor sana. Ama öyle bir şey yapmışlar ki o kilitleri açabiliyorsun. Hani istersen geriye dönüp aynı sekansı farklı şekillerde oynayabilirsin. Mesajını vermek için yapılmış bu. Ve orada gösterdiği chart'ta o hani şey tabloda abi milyonlarca şey var gibiydi.
Evet ya. Dallanma 5, inanılmaz.
10, 15'e. Ya kafadan bir tane sahnedeki tane toplasanız 5 dakika sürüyor. 50-60 şey vardı ya.
Ya ben neden korktum biliyor musun? Şimdi acaba 6-7 sahne olacak da bunları 50 defa oynayabilirsin deyip 5 saatlik oyun mu sunacaklar?
Öyle bir şey yapmazlar. 8-9 saatin altına düşmez kesinlikle oyun.
Çünkü beni korkuttu. O kadar detaylı bir oyun ki. İçinden orada çıkamazsın onun.
Ben sana korkutucu tarafı söyleyeyim bence. Ben bu adamların hani Beyond Two Souls'unu oynadım, her şeyi oynadım. Bence en büyük korkutucu şey şu. Umarım sahneler birbirlerinden çok bağımsız olmaz karar açısından. Benim en çok korktuğum şey o. Çünkü sen bir sahneye bu kadar farklı ve fazla karar koyuyorsan o sahnede verdiğin kararlar bir sonraki sahneyi etkileyecek.
Tabii yani. Doğru. Benim oyunun gidişatı şey değil mi?
Bu. Çünkü Beyond Two Souls bundan önceki oyun ki Alan Page oynuyordu onda da çok güzel bir sinema deneyimi sunuyor ama kararların hiçbiri bir sonraki sahneyi etkilemiyor. Oyunda verdiğiniz kararların hiçbiri oyunun sonunu etkilemiyor. Sadece oyunun sonunda verdiğin karar sonunu etkiliyor. Yani sen ne yaparsan yap, oyunun sonunda verdiğin karar zaten oyunu değiştiriyor. Yani bu da David Cage oyunlarında o Heavy Rain etkisi var ya. Heavy Rain mesela oynayanlar varsa bilir. Hakikaten de şeyi hissettiriyor sana. Yani verdiğin karar önemli hissettiriyor sana. O havaya dönmeye çalışacak bu oyunda. Çünkü birden 3 karakter falan var aşağı yukarı. Ve hani şunu söylediler kesinlikle. Karakterleriniz ölebiliyor. Yani, ve oyun devam ediyor. Heavy Rain'de olduğu gibi.
Ya bu arada beni şey çok etkiledi. Çok karanlık bir hikaye anlatıyor mesela evet. Bu fragmanda da.
Fragmanı ben çok beğendim ya. Bu arada fragmandaki yeri önümüzde oynadılar iki farklı şekilde. Yani sonuçları göstermek açısından hani iki farklı şekilde bitirdiler. İkisinde de böyle farklı bir şey çıktı. Hakikaten.
Şeyi anlatayım, dövüş sahnesi vardı orada. Yine şey değil mi? X'e bas, Y'ye bas tabii. Anlık yani.
O daha önce yaptıkları gibi hani genelde şey aktif bir öyle bir basma, tuşa basma ekranı var. Orada yakalayıp basmaya çalışıyorsunuz. Ama mesela PlayStation koluyla haşır neşir olan insanların çok rahat geçebildiği yerler olsa bile şey eğlenceli oluyor. Şimdi normal çok fazla oyun oynamayan insanlar da meraklı böyle oyunlara. Hani onların
benim gibi
debelenmesi böyle hakikaten o gerginliği yansıtabiliyor yani. Çünkü bastım mı, basamadım mı, oldu mu, olmadı mı?
O sahnelerden önce genelde bir bakıyorsun böyle hani bakıyorsun. Neredeydi, elini falan yapıyorsun. Sonra yanılıyorsun zaten heyecanla yerince.
Tabii bu tarz oyunların en büyük şeyi karakterin kolay kolay ölmemesi. Ya yani yanlış tuşa baksan bile ölmen için bayağı zorlaman gerekiyor
tabii.
Karakteri. Yoksa yani 2 dakikada bir yanlışta bir ölecek olsaydın oyun bitmezdi yani.
Yalnız yani nasıl birleştirecekler? O adam mesela dediğin gibi orada mesela seçeneklerden bir tanesini fragmanda gösteriyor, ölüyor adam. Ölmediği zaman görecek misin bir başka yerde?
Ya onu şunu söyleyeyim, ben oynadım o sekansı. O hani ölen şeylerden birini oynadım mesela. Abi zor hani şey zor. Ya senin karakter olarak ölebiliyor olman var ihtimali. Bu Heavy Rain'de de vardı. Ama özellikle seni öldürmek için çok kasmıyor oyun. Yani sen olabildiğince zor ihtimallerde ölüyorsun. Onu söyleyeyim. Belki değiştirmişlerdir. O full oyunda değişik olacak ama zaten hani adamlar şunu söylediğine göre kolay kolay öldürtmezler. Öldüğünüz zaman devam edebiliyorsunuz demek. Yani karakterinizi ölse bile devam edebileceksiniz demek. Ama şimdi karakteri en baştan öldürürsen oyunun %30'u yok yani.
Evet.
Çöpe atmışsın demek oyunun %30'unu.
Grafikleri de bu arada inanılmaz.
Oo, grafikler efsane. Efsane gözüküyor yani.
Ya bu arada sana şeyi sorayım. PlayStation'dan Mustafa da yanındaydı. Sercan. Şeyi konuşabildin mi? Türkçe olacak mı oyun?
Detroit için mi?
Evet.
Sordum. Tüm oyunları sordum. Hepsi için çalışmalar var dedim.
İyi, süper. Ama güzel bir cevap, çalışmalar var. Evet.
Abi şimdi resmi bir şey olmadı.
Horizon Zero Dawn için çalışıyoruz.
Resmi bir şey olmadı. Sonra hiçbir şey söyleyemiyorum.
Evet, doğru.
Yani öyle bir şey var. Yani eğer belli olsa bile hani bu public bilgidir. Artık bunu açıklayabiliriz demeden söylemiyorlar. Yani. Muhabbet esnasında bile yani normal öyle ne yaptın ne ettin derken bile söyleyemiyorlar.
Ya şimdi tabii ki bütün oyunların Türkçe olması en iyisinin en kötüsüne önemli.
%99 olacak.
Ya çünkü ben de bir şey söylemek istiyorum abi. Yani Sony'nin aslında bu oyunları asıl Türkçe yapıp sonrasına bakması lazım.
Yapacaklar.
Yani bu oyun Türkçe olmalı.
Beyond Türkçeydi. Beyond Two Souls.
Evet.
Yani ben bu oyunu %99 yani %1'lik payı hata payı her zaman bırakıyorum ama %99 Türkçe en azından alt yazıyla geleceğini
bak,
düşünüyorum.
Alt yazı olsun en azından ama bir de dublaj olsa var ya, tadından yap. Bak gerçekten Türkiye'de git al. Herkese tavsiye et. Yani kapıdan dağıt.
Evet. Yani Uncharted mesela konsolla çok beraber iyi satmış hani Türkçe olması sebebiyle özellikle de büyük
ama ihtimalle. Ama Uncharted'da satsın zaten.
Yani evet. Uncharted satmasa biz gidelim artık yani.
Hep beraber bırakalım bu işi.
Ben God of War'u merak ediyorum. Orada acaba Türkçe altyazı... Türkçe altyazı bence onda kesin olur da Türkçe dublaj olma ihtimali olacak mı? Geçen oyunda olmuştu çünkü.
Yaparlar ya. O seri devam ettirirler dublajda.
Ascension'da mesela Avrupa'ya göre Türkiye'de çok satan bir oyun olmuş.
Evet. Hani... Ama bina falan giydirmişler. Çok uğraştılar ona. Evet. Fiyatı da özel Türkiye
ama
için.
Ama oyun o kadar iyi değildi ya. Hani diğer God of War'lara göre o kadar yüksek iyi değildi. Aman bak beni alıyorsun konudan konuya fırlatıp duruyorsun ya. Evet. İki tane çok kısa şeyden bahsedeceğim. Bir Shadow of the Colossus. Bu çok efsane bir oyun. PlayStation 2'ye çıktı, 3'e çıktı, şimdi de 4'e çıkıyor. Hani suyu sıkılan oyunlardan bir tanesi. Çünkü çok ne bir şahsına münasır bir oyun.
Ama PlayStation 2'deki versiyonu, PlayStation 2'nin son demlerine çıkan oyunlardan evet, bir tanesi bu.
2005 olması lazım. 2004.
Biz grafiklerine inanamamıştık. Kardeşim çok bitirdi onu. Ben bitiremedim. O kadar uğraşamadım. Çok uzun süre üstünde mesai harcaman gereken oyunlardan biriydi. Ben izliyordum böyle şok oluyordum. Hatta diyordum ki iyi ki de almışım konsolu. Çünkü o konsolu ben son demlerinde almıştım. Ben de. Pişman olmuştum.
Ben hiç pişman olmadım. God of War falan çıkmıştım.
Sonra evet, God of War falan oynayınca dedim ki iyi ki de almışım. İyi ki de bu konsol var yani.
Shadow of the Colossus PlayStation 3'e remastered olarak geldi. Yani PlayStation 2'deki versiyonun aynı haliydi. 4'te remake yapmışlar. Remake ne? Grafikleri komple yenilemişler. Fakat orada kalmış. Yani görsel olarak oyun çok iyi ama
Aynı oyun.
Şeyi değiştirmemişler abi oyunda. Hani... Oynanışı, fiziği bilmem ne. Zaten oyunun oynanışı ve fiziği çok iyi ama tek bir problemi vardı bana sorarsanız. Orijinal oyunda da vardı. Bu kamera sıkıntısı.
Evet.
Bu oyunda devam ediyor maalesef o kamera sıkıntısı. Bazen öyle, çünkü çok büyük düşmanlarla kapışıyorsunuz ve bazen öyle bir açıya geliyorsunuz ki nereye gittiniz ve ne yaptığınızı göremiyorsunuz.
Şimdi kamera ama, hilesi şöyle. Bir konsolun gücü yetersizse kamera kilitli ve sınırlıdır arkadaşlar. Siz elle hareket ettiremezsiniz
ama
onu.
Ama kamera kilitli değil bunda. Bunda öyle problem yok.
İşte PlayStation 2'de de mesela güç yetersiz olduğu için hep sana sınırlı açılardan sıkıntılı bir kamera gösteriyordu.
Ama Shadow of the Colossus PlayStation 2 versiyonu da kamera kilitli değildi.
Öyle. Dövüş esnasında kilitlenmiyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
Hayır, sen yanlış hatırlıyorsun. Full serbestti.
Okay.
Problem orada şu. Yaratık çok büyük ya. Kamerayı bir çeviriyorsun mesela bir anda karakterin kayboluyor göz önünden. Hani karakterin nerede olduğunu göremiyorsun. Yani
dev yaratık
kamera kontrolünde veya ilk atladığın anda kamera öyle bir yere düşüyor ki ne yaparsan toparlayamıyorsun. Bir de öyle bir oyun ki saniyelik hani bir yanlışta mesela aşağı düşebilirsin tekrardan yani. O yüzden
yalnız,
kamera hatası affedilebiliyor.
Devler de müthiş ya.
Müthiş. Grafikler çok iyi zaten.
Ve yani ben fragmanı izlemenizi tavsiye ediyorum. Zaten görüntüleri görüyorsunuz. Sadece detay seviyesi üstüne durmuşlar zaten. Ben sana söyleyeyim. Evet. Fragman baştan sona yaptık al bunu oyna diyor yani.
Ya şöyle ya remake olması tabii insan bazı şeyler bekliyor. Belki sürpriz bir şeyler koyarlar oyun çıktığı zaman ama ben oynadım.
Online gameplay falan.
Arkadaşınla beraber dalıyorsun deme böyle. Danaya girer gibi. Bir saat falan oynadım aşağı yukarı. Eğer Shadow of the Colossus'u oynamadıysanız veya oynayalı 10 yıl olmuşsa kesinlikle bir daha bakın diyeceğim oyun. Bir de fiyatı $40 olacakmış yurt dışında.
Ya bu herkesin oynaması gereken bir oyun ya bence.
Bence de çok farklı bir deneyim evet. Söyleyebilirim yani. Hani
oyun çok farklı bir kafa. Bu arada devler dışında oynamayanlar için söyleyeyim haritada başka hiçbir şey yok.
Evet. Kocaman bir harita ve kocaman 16 tane dev var. Ve evet. Oyun aslında buna rağmen o kadar güzel bir deneyim sunuyor ki o yüzden çok kendine has bir oyun yani. Ya bunu söyleseler deseler ki abi ben bir oyun yapacağım. Evet işte.
Sadece boss olacak 16.
Sadece 16 tane düşman olacak. Dünya kadar da grafik animasyon yapacağım. Gip geniş harita yapacağım. Yapayım mı? Ya oğlum salak mısın? Yürü git derler
yani
adama.
Bir de burada yani bu oyunun çıktığı dönem için oyunun özelliklerinden bir tanesi at animasyonunun özellikle atın evet. Hareketlerinin gerçek bir atla birebir olması. Yani gerçekten koşuşu, hareketleri, tepkileri, kuyruğunun sallanması bile PlayStation 2'de o zaman tabii bizim için çok şeylerdi onlar. Yani özel efektlerdi.
Büyük olaylardı yani.
Büyük bir olaydır ya. O oyunu özel yapan konulardan bir tanesi.
Güzel tarafı oyun yurt dışında 40 euro çıkacak, 40 dolara çıkacak. Normalde 60 dolar 60 euro fiyatlandırmasına girer çünkü oyunlar. Daha uygun bir fiyattan çıkacak. Herhalde artık suyunu çıkarttık, biraz daha uygun fiyattan çıkaralım dedi.
Evet, olabilir.
Türkiye'de muhakkak bunun yansıması olacaktır. Bir 50-60 lira daha ucuza görebiliriz.
Ya oyun değeri 60 lira, 80 lira civarında bana sorarsan da.
80 lira civarında.
İnşallah öyle olur.
İnşallah.
Evet.
Ne kadar ucuz o kadar.
Ya kullanıcılar kızıyorlar. Sen 80 dedin 80'e çıkarttılar. 50 deseydin 50'ye çıkacaktı falan diye sana. Hani fiyat tahmini yapmamızda bayağı sinirleniyorlar ama.
Blood and Truth. Son bahsedeceğim oyun bu. Bu oyunu özellikle almamın sebebi şu. Bu bir VR oyunu.
Evet.
Sanal gerçeklik oyunlarına burada ne kadar çok giydirdiğimizi herhalde ilk haftadan beri anlamıştır seyredenler varsa. Ya. Abi bu oyuna bayıldım ya. Çok şaşırttı benim.
Abi bu oyun şöyle. Aslında PlayStation VR'ı test ederken bizim ilk denediğimiz şeylerden bir tane, demolardan bir tanesi, evet, bu oyunun bir parçasıydı.
Evet.
Bir barda biz çatışma çıkıyordu. Biz çekmeceyi açıyorduk, doldurup ateş ediyorduk ve dedik ki VR mükemmel bir şey olacak. VR müthiş bir şey. Sonra oyunlar bir çıktı. Bunlar yok yani, bambaşka şeyler oynadık. Bu oyun onun şeyi, genişletilmiş versiyonu gibi.
Yapımcılar da söylüyor. O yüzden bunu söylemekte bir bahis görmüyorum. James Bond'un John Wick'in VR versiyonu. Yani
müthiş görünüyor ya.
Hani adamlar bir kere birincisi içeride olduğunu hissediyorsun hakikaten. Çünkü atmosferi çok iyi yapmışlar. PlayStation VR'ın çözünürlük sıkıntısı var ama
şey denemişsindir, ambiyansı çok iyi yapmışlar. Nişan alıp ateş edebiliyorsun ve vuruyorsun gerçekten hedefi.
Tabii tabii canım, bayağı böyle nişan alıyorsun.
Nişan
hakikaten
alıyorsun.
Yani şöyle, zaten şimdi öyle bir şey ki yaptığım görev otele girmekti. Otelde de bir adam bulup konuşturmam gerekiyordu. Şimdi ortama giriyorsun, önce gizli ilerliyorsun.
Yani nasıl ilerliyorsun abi, ben onu merak ettim.
İlerlemek şöyle abi, adamlar onun için çok güzel bir sistem kurmuşlar. Atari salonlarında şey oyunlar vardır, rail shooter vardır. Ha, kendi akıyor, kendine gider, sen vurursun ya. Burada öyle değil. Burada gene gideceğin yol sınırlı. Aslında tek bir yere gidebiliyorsun ama sen bastığın zaman gidiyor. Sen ortadaki tuşa basıyorsun, o zaman gitmeye başlıyor karakter. Çok yavaş bir şekilde yürüyor. Yalnız şöyle bir sıkıntı var oyunda. Ne zaman mesela aksiyonsuz ortamda yürümeye kalksam benim başım döndü gene. Ben kolay motion sıkıntısı yakalanırım. Çok kolay yakalandım gerçekten. Başımdan o zaman gözümü kapattım böyle. Ama ne zaman aksiyon olsa yürüdüm, sağa yattım, sola yattım. Aksiyon esnasında herhalde odam düşmanda olduğu için galiba o mide bulantısı olmuyor.
Şimdi işin enteresan tarafı, Sony dedi ki biz PlayStation VR'ı oturarak oynamanızı tavsiye ediyoruz.
Evet, oturarak oynadım zaten.
Evet. Şimdi oyunda şey var, eğilip saklandığın sahneler var.
Otururken eğildim.
Ha, nasıl oluyor?
Abi eğilme tuşu var oyunda. Yani sen bir işin zaman otomatik olarak eğiliyor karakterin. Sen de şöyle kenara yatıyorsun.
Biz demoyu denerken kendimiz eğilip kalkıyorduk. Sandalye altımızdan alıyorlardı.
Ha, o zaman demoda öyle yapmışlardı. Oyunun şey kısmı çok eğlenceli. Bir ara bir adam takip ediyorsun abi. Koşuyorsun. Karakter orada kendi koşmaya başlıyor artık. Hani bayağı haralı koşuyorsun. Sağdan soldan düşman geliyor. Ya Max Payne mi desem, James Bond mu desem. Silah bir kere aldım. Şöyle bir çevirdim havada. Böyle bir animasyon eklemişler. Silah havada çevirebiliyorsun. Şarjörü havaya atıyorsun. Havadayken silah takıyorsun. 3 tane düşman geldi, tamam mı? Hemen slow time, slow motion aldım. Slow motion'a da şey, tüpü vurunca alıyorsun. Tüpü vurdum. Tüp patladı. Slow motion'a girdi. Şuradakine tak kafasına bir tane. Uzaktakine tak kafasına bir tane. Koşuyorum bir yandan. Arkamdan biri gelirken tak ona da. Yakaladım herifi. Kıstırdım aga herifi. Adam dedi ki konuşacağım. Dedim konuş.
Konuşma. Tak.
Ha, orada ne oldu biliyor musun? Konuşacağım dedi. Barışçıl mı gitmek istersin? Agresif mi? Barışçıl'la şey var. Yani sana zarar vermeyeceğim, konuş. Diğerine de konuş, kafana sıkarım. Dedim konuş lan. Abi konuşmam seninle, bilmem ne, benden bilgi alamasın falan. Sıktım bacağına. Abi vurma, konuşacağım.
O kadar yapmışlar.
Aynen. Ya. Havaya sıkıyorum, korkuyor falan böyle. Konuş lan dedim. Tam konuşurken sıktım kafasına. Dedi ki abi ne yapıyorsun dedi. Yanındaki adam konuşacaksın dedi. Konuşma lan dedi.
O arada gelip etme böyle dam diye kafaya.
Sonra ki bitti yazdı demo falan filan. Çıkarttım, devamı nerede lan? Dedim bana bunun tamamını
verin. Ekmeği tekmeleyip böyle.
Ya acayip moda girdim. Acayip moda girdim yani. Silahları sallıyorum.
Yalnız bak günün sonunda bir yer nereye geldi abi, shooter'a.
Abi şu, ya
40 yıldır Atari salonlarında elimizde silahlı ateş ederiz ya.
Aynen onun.
Koskocaman teknolojiyi oraya indirgiyorsun abi. Öyle keyif veriyor sana.
Ya şunu söyleyeyim. Diğerleri abi dediğim gibi oyun hissiyatı vermiyor. Bunu sevmemin sebebi bir şey oldu zaten. Oyun hissiyatı veriyor. Bir de bak VR'ın şöyle bir şey var. VR tamamıyla deneyim. Yani challenge seven oyuncu için bir yer değil. Yani
evet.
Yani ben CSGO'da rekabetçi kasıyorum. İşte efendim söyleyeyim, Dota'da bir şey kasıyorum. Hani rekabet ruhumda var. Rekabete girmem lazım yeri değil VR. VR tamamıyla şey, ölmeyeceksin abi. Hani game over da olmayacak. Akacak deneyim. Sinema filmi gibi düşün yani. 3 saat boyunca akacak. 4 saat boyunca akacak.
Bu da öyle bir oyun.
Bu oyunda tek sıkıntı şu. Bu oyun hızlı olmalı. Yani ağır mesela C4 yerleştirme var. Gizli ilerleme var falan.
Gördüğün düğmeye falan basıp kuruyorsun falan.
Yani onlar alternatif istersen yapabileceğin şeyler ama hani bu oyunun asıl damarı biraz daha böyle o John Wick havası. Hani böyle basıp gittiğin İşte böyle girdiğin tık tık diye ilerlediğin
çıktığında
yerler.
Çıktığında bunun videoları zaten büyük ihtimal YouTube'u doldurur. Çok eğlenceli olacak.
Ama VR oyunlarını abi YouTube'da izleyicisi az oluyor. Çünkü YouTube'dan hissedemiyorsun bir yeri.
He tabii doğru. Videosunu ne yapıyor ki bu adam diyorsun. Grafiklere bakıyorsun. Cineliler koşuyor bir
biz
de.
Biz şanslı birkaç izleyicimizi çağıralım. Onları oyattıralım bari yani.
Aslında olabilir ya. Bu güzel bir proje. Bunu Sony'ye satın. Bunu videodan sonra biz bir konuşalım arkadaşlar.
Ay ne gaza geldim abi.
Şimdi VR VR diyoruz. HoloLens'i denedin mi sen hiç?
Deneyecektim. Sırada üşendim çıktım sonra.
Ben denedim arkadaşlar birebir özel bir ortam. Yok şaka maka bende nasıl oldu biliyor musun? Muharrem Taç diye bir hocamız var. Bilir misin bilmiyorum. Kendin yap maker'dır. Bu şey yapar. Evet. İşte aynalar, akıllı aynalar, akıllı cihazlar falan filan. İşte tinkerboardları alır üstünde çalışmalar yapar ve arkadaşlara eğitimler verir. Bir gün İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden bize bir davet geldi. Gelin burada bir kamp yaptık. İşte beyin fırtınası dönüyor. Muharrem Hoca da oradaymış. Bizi tanıdı. Ve Muharrem Hoca şöyle geldi. Bak kantinde oturmuşuz Erdi'yle pinekliyoruz. Çünkü daha var böyle etkinliğin başlamasına. Muharrem Hoca geldi. Ne haber çocuklar dedi. Erdi tanıyormuş. Ben o zaman tanıştım. İyiyim hocam sen nasılsın dedi. Bende HoloLens var. Test etmek ister misiniz dedi. Dedim ki abi sen ne diyorsun? Tabii ki isteriz. Orada böyle bir deneme ve video çekme şansı bulmuştum abi. Şimdi konu nereye geldi? Hep kendinden anlattım. Hani denedim falan diyor. Artistik yaptım.
Ben şimdi...
Sen Paris'e gittin. Ben de HoloLens denedim tarzında. Ya şöyle Türkiye'de satışına başlanacak 3000 dolarcık bir fiyatı var. Çok çok şey makul bir fiyat koymuşlar.
Çünkü bunlar önemli fiyatlar değil. Yani.
HoloLens'i diğerlerinden ayıran şey arkadaşlar tamamen bağımsız bir platform. Bilgisayara falan bağlı değil. Takıyorsunuz ve gerçek dünyanın içine dijital nesneler ekliyor. Başarılı kendince özellikleri var. Mesela şuraya bir ekran ekliyorsun diyelim. Sen yürü yürü git içeri geri gel abi o ekran orada durmaya devam ediyor. Öyle sabitliyor. Dijital nesneleri gerçek dünya. Yani. İnanılmaz. Bir de şey çok hoş. Şimdi şöyle duruyorsun etrafa bakıyorsun. Düğmesi var basıyorsun diyorsun ki etrafı bir algıla böyle bir dalga veriyormuş gibi yapıyor. Bu bütün her şeyi böyle pikselleştiriyor filan. Yani farklı bir deneyim. Ama o deneyimi törpüleyen bir şey var. Şimdi düşünüyorsunuz siz ne diyorsunuz? 180-200 derece benim kesin görüş açım vardır. Her şey böyle gördüğüm gibidir filan yok. Şöyle bir ekran görüyorsun çok uzakta o ekranın içinde sadece.
O da çok kırıyor yani.
O da bayağı bir kırıyor abi bayağı bir kırıyor. Yani nesneler uzaktaysa tamam. Diyorsun görüyorum filan yakındaki hiçbir nesneye doğru dürüst bakamıyorsun çünkü uzaktaki bir şeydi aslında
pencere
kare demiş. Pencerenin içinde olay ama gördüğüm kadarıyla bilim dünyası inanılmaz kabullenmiş durumda mühendisler de çok seviyorlar bunu nesneye uzaktan bakıp arabanın işte kısımlarını görme falan filan gibi şimdi Türkiye'de satışına başlanacak olması güzel bu arada Birleşik Krallık'ta 3.335 dolarmış Türkiye'deki fiyatının da 15-20 bin lira civarında olması bekleniyormuş kullanıcıdan uzak profesyonel yakın evet. Bir teknoloji olduğunu buradan net bir şekilde söyleyebilirim. Nvidia'nın yapay zekasından konuşalım. Nvidia'nın bir yapay zekası var. Bunun ileride oyunculuk için inanılmaz büyük kapılar açacağı düşünülüyor. Ne yapıyor biliyor musun? Artistlerin insan fotoğraflarının fotoğrafına bakıyor. Burada ünleri kullanmışlar. Diyelim ki yüzlerce ünlünün fotoğrafına bakıyor yapay zeka.
Biliyorum.
Sonra onları birleştirerek onlardan esinlenerek abi kendisi yeni yapay insan yüzleri oluşturuyor. Ve gerçekten ayırt etmen imkansız. Burada iki tane yapay zeka var. Bir tane yapay zeka, diğer yapay zekanın oluşturduğu sahte insan yüzlerinin sahte mi gerçek mi olduğunu ayırt etmeye çalışıyor. Eğer ayırt edebilirse, diğer yapay zeka, sahte insan resmi oluşturan yapay zeka bir daha kendini zorlayıp bu sefer daha gerçekçi bir şey üretmeye çalışıyor.
Birbirleriyle mücadele, yani
birbirleriyle mücadele
adam
ediyorlar.
Adam kurmuş yani iki tanesini bırakmış. Onlar artık kendi aynen. Kendilerine...
Birbirlerini zorluyorlar. Diyor ki ha bak bu diğeri böyle anladı. Ben bu sefer bu hatayı yapmayayım tarzına böyle bir şey yapıyor.
Abi bunlar dünyayı ele geçirecek galiba. Bak ben sana abi, söyleyeyim korkuyorum.
Oyunlarda ne diyorlar biliyor musun bunun içinde? Mesela Grand Theft Auto'da dikkat etmişsinizdir. Bir yerden sonra tekrarlar karakterler. Aynı tipte bir adamı görme olasılığı çok fazla.
Genel edebilecekler artık. Yani hiç kesinlikle aynı adamı görmeyeceksin.
Bir dünya yapacaklar abi. 1 milyon farklı adam var.
Ama zaten bunlar beklediğimiz teknolojik gelişmeler. Çünkü hani henüz çözümü bulunmamış ama oyun dünyasında hep böyle oldu ya. Bir şey vardı.
Kırılma anları değil mi?
Suyu yıllardır çözememişlerdi. Su çünkü böyle dalgalanan bir şey falan hani bir türlü çözülemedi. İkisi işte 18 sene önce falan suyu bir çözdüler. En dandik oyunda bile su çok güzel.
Müthiş evet.
Yani en dandik oyunda bir su harika. Işıklandırma çözüldü şimdi.
Mesela ağaç dalları biliyorsun.
Yani ha şimdi ışıklandırma mesela çözüldü. En dandik oyunda bile ışığı herif bir yapıyor. Grafikler kötü olsa bile ulan ne ambiyans var diyorsun sen bu oyunda. Hani böyle bir çözülüyor. Teknolojik çözümler geliyor. Bu da önemli bir tane.
Bu da kırılma alanından bir tanesi. Son yine yapay zeka ile ilgili haberimse iOS ve macOS cihazlarda fotoğraflar uygulaması biliyorsunuz bir yapay zeka ile çalışıyor ve nesneleri ayırt etmeye yarıyor. Siz şey diyebiliyorsunuz sahil kenarında olduğum içine daha fotoğrafı olan fotoğrafları getir falan diyorsunuz. Size öyle göre listeliyor. 4000-5000 farklı kelime listeliyormuş. Hatta 4432 tam rakam. Ve bunun için de arkadaşlar listelerken kullandığı algoritmalarda kadın sütyenini ayrıca ayırt edebiliyormuş. Kadınların sütyenli fotoğraflarını ayrıca bir indeksliyormuş.
Ne alaka ya?
Abi ben çözemedim onu yani. Neden böyle bir şey yaptıklarını?
Bacımız var.
Düşünsene. Yani bir klasör var. Sütyenli fotoğraflar. İç çamaşırlı fotoğraflar.
Abi koskoca Apple'sın sen. Neil Tim Cook muydu onu seviyorsun?
Herhalde adamın aynı fantezisi var abi. Cloud'dan giriyor. Abi sen sütyenleri getir. Boş ver gerisini falan diyor böyle.
Niye öyle bir ayrım yapmışlar? Bununla ilgili bir açıklama geldi mi acaba?
Yok. İç giyime yönelik sadece sütyenle değil. İç giyimle ilgili birçok ayrı filtresi varmış. Filtreliyor yani ayrıca.
Don. Ha, yani atlet,
falina. Çözemedim. Niye böyle bir şey?
Bizi indeks diyemezler.
Beyaz
bak,
atlet.
Falina, atlet hani bunlar. Yalnız, bizim toplum indeks yemez.
Yani yapay zekanın kullanım alanlarından biri. Yani garip derdi.
İşte yapay zeka
aslında değil. Bu arada.
İnsan zekası işte burada sıkıntı. Yapay zeka
yapan mühendisi yani? Şeyi bu tamamen. İsteği abi işte araba, nehir, sütyen araya böyle.
Araya sıkıştırmış
araya yani. Onu da koyayım. Listelesin.
Geyik yapıyoruz ama gerçekten bayağı tartışma yapar bu durumda.
Zaten
ya.
İşte kadınlara diye. Ayrımcılık yapıldığıyla ilgili bir şey yapmış. Çünkü erkekler sütyen takmıyor. Erkeklerle ilgili bir ayrım yok mu ya?
Nasıl takmıyor ya? Bana yıllardır yalan söylendi.
Ben çıkartayım.
Pardon o zaman.
Sakallı, bıyıklı diğer de aynı ayırıyor mu bilmiyorum ama direkt gerçekten farklı bir olay. Bunun açıklaması ne? Ben çok merak ettim.
Bilmiyorum da klasör oluşturasım geldi. Sürprizlerim var çünkü. Sütyen diye atacağım o klasöre bak Apple. O klasöre bak bakalım sütyen neler göreceksin.
Ben indeksleyeceğim onu.
O zaman ben geçeyim. Football Manager 2018'den ilginç bir haber var. Football Manager 2018'de bazı oyuncular eşcinsel olabilecekmiş. Şimdi bu haber aslında pek çok yandan saçma gelebilir bazı insanlara. Bir ne alaka? FM 2018 oynuyoruz. Sims mi? Veya Mass Effect mi? Veya bir oyun mu oynuyoruz diye soranlar. Şimdi bununla ilgili şöyle bir açıklama geldi. Yapımcılar hani bu konuya hassasiyet göstermek istediklerini söylediler. Ama bunu tabii pazarlama için bir hamle olduğu, hani daha çok haber olsun diye yapılmış bir iş olduğu biraz aşikar. Ama tabii şey korkuları da var. Ya bunu yapıyoruz ama bazı ülkelerde yasaklanacak diye de korkmuyor değiliz bu yüzden. O yüzden her ülkede olmayacak. Zaten şunu söyleyeyim. Mevcut oyunculardan hiçbiri olmayacak. Altyapıdan yeni yetişen, oyunun kendi çıkarttığı oyuncular oluyor ya böyle işte atıyorum. Abdurrahman sallıyorum şu anda yani. Hani oyunun kendi çıkarttığı oyunculardan çok ender görme şansımız olacakmış ama olacakmış. Sadece eşcinselliğin hala legal olmadığı ülkelerde olmayacakmış. Veya Rusya gibi eşcinselliğin hani herkesin işte artı 18 olarak bir konu olarak görüldüğü yerlerde çıkmayacakmış gibi açıklamalar yapıldı.
Yalnız şöyle bir olay var. Futbol dünyasında eşcinsellik çok tartışıldı. Bir ara eşcinsel hakemler olsun mu olmasın mı, futbolcular rahatsız olur mu olmaz mı vesaire tarzında biliyorsun. Eşcinsel futbolcular da baskı gördüklerini çok dile getirdiler evet. Bu süreçte. Yani böyle bir adım atmalar aslında yani tabii ki bazı ülkelerde tartışılır ama artık dünyanın da bir gerçeği bunu da kabul etmek lazım.
Ya
eşcinsellik
açıkçası,
var. Gizlesen de var. Saklamasan da var yani.
Eşcinsellikle ilgili zaten bir problem değil bu. Evet. Ya bu olay FM 2018'de niye var onu anlamadım ben. Çünkü şöyle bir şey. Ya şimdi FM 2018'de şu yok ki. Oyuncularınız hetero. Heteroseksüel. Eşleriyle beraber olay yaşadılar. Böyle şeyler de yok yani. Hani çocuğuyla kavga etti. Yani böyle bir şey olsa onun üzerine eşcinsellik giriyorsa her dersin oyuna dinamik geldi. Çünkü adam şunu söylüyor. Hiçbir şey etkilemeyecek diyor bu. Sadece bilgi. Yani.
Ama kalkıp negatif ya da pozitif etkilese bu da tartışılır.
Ay, ama zaten negatif veya pozitif değil. Adam bundan tabii. Ya bundan mesela negatif veya pozitif bir ayrım. Oyuncunuz eşcinsel. Performans çok arttı falan. Hani böyle bir şey zaten olmaz ama. Ya bu bir dinamik de değil ki. Bu bilgi ekranı. Yani mesela geçen Orhun şöyle bir şey söylemişti bizim arkadaş. Ya bunu mesela söylemeseler. Oyun içerisinde görsek. Hani oynarken. Aa, böyle
kimse umursamaz değil mi?
Hayır umursamaz değil. 50 yıl sonra mesela gördün altı bir tane çıkıyor. Aa gören oyuncu için güzel detay. Ama yani sen şimdi bunu alıp burada bas bas bağırıyorsun. Bir de oyunda çok az olacak diyorsun. Ama ondan ben böyle bir şey ekledim diyorsun.
Bazı ülkelerde yasaklayacağım diyorsun.
Yasak bazı ülkelerde yasaklamasınlar diye koymayacağım diyorsun. Ben ondan sonra ama oyunu hiç etki etmeyecek diyorsun. Sonra diyorsun ki ama inşallah şey yani böyle bir şey var. Satış için yapılmış bir şey bu yani. Ki FM'yi severim ben. Hani biraz gereksiz geldi bana açıkçası. Ama şeyi de konuştuk bir geçen. Şimdi gruplaşma olayı var ya. Hani oyunda sosyal gruplaşma var işte mesela Brezilyalılar topluluğu.
Ha, acaba evet.
Acaba öyle bir topluluk kurabilir misin? Hani bilmem işte eşcinsel oyuncular topluluğu gibi bir topluluk kurup böyle millet fantastik şeyler dener mi onu merak ediyorum şu anda.
Ama sonuçta kendilerini desteklerler ya.
Ya öyle bir grup oluşturmaya bile izin vermez bence ben sana söyleyeyim oyun.
Ha olabilir değişik bir şey olacak ama.
Değişik bir şey olacak.
Evet futbolcular için.
Metal Gear Survive çok merak edilen bir oyun gerçekten. Konami'nin oyunu Metal Gear. Survive'da gelecek ve single player olmayacakmış.
Ya hiç daha konuşulmayan doğrusu oyunlardan bir tanesi bu daha. Bakma sen biz haber yapıyoruz ama sen de niye haber yapıyorsun bunu? Konami'den para mı alıyorsun?
Sen dedin haber yap diye. Dedim bu haber evet, güzel, bunu konuşalım dedin.
Yani, yalnız olayı nereye getiriyorum? Şaka baka ben söyledim gerçekten.
Hayır, Metal Gear ile ilgili şu yüzden aslında haber. Oyunun kendisi haber değil. Oyunu online olarak sadece oynayabilecek.
Evet, yani şey modunu, single player modunu sadece online oynayabilecek.
Single player modu yok zaten. Yani evet, single player modu öyle. Da yok yani oyunun. Tek başınıza oynayabilecek misiniz bilmiyorum ama devamlı bir online bağlantı istiyor oyun.
Yani zaten. Tek başına oynadığın şey görev modları yine var. Yani tek başına görev modu bitirebiliyorsun. Campaign modları var. Onu da online oynamanı istiyor. Herhalde ama Ubisoft'un da oyunları öyle. Yani tek başıma oynayacağım desem bile, benchmark yapacağım desem bile online bir bağlıyor seni.
PC'de online bağlıyor canım. Konsolla evet. Bağlamıyor.
Eninde sonunda bir online bir check ediyor çünkü hesabından.
Ya
açamazsanız
ulan,
yapamıyor.
Ya güzelim seni nereden nereye geldi ya. Metal Gear Survive ne kardeşim ya.
Metal Gear dediğin şey, Solid Snake dediğin adam biliyorsun Hideo Kojima'ya ait. Yani o adam Kojima olmazsa Metal Gear'de olmaz. Ben öyle düşünüyorum.
Kapat gitsin seriyi. Aynı grafik motorunu al, kullan, başka bir oyun yap ya.
Ama bunlar da Hideo Kojima öyle bir zarar açmış ki Konami anladığım kadarıyla. Yani
toparlamaya mı çalışıyor abi?
Yok. Sen göreceksin, o seriyi rezil edeceğiz diyorlar. Çünkü oyun bitmemiş. Yani bundan önce çıkan Metal Gear'da adamlar biliyorsun oyunun sonunu falan bitiremeden artık sürdüler piyasaya. Hideo'yu da attılar yani.
Geçen oyunu eleştirdim mesela o oyunda. Ben çok sevdim Metal Gear 5'i bu arada.
Ben de çok oynadım. Ben bitirmişim, haberim yoktu bittiğinden. Ha, o kadar yani.
Oyun hikayesi çok kötüydü. Yani son kısmı çok kötüydü. Bir kullanıcı bana şunu dedi. Merak ediyorum kullanıcı gözünden mesela. Dedi ki sen çok cahilsin dedi. Hideo Kojima bu oyunu bitiremediğini söyledi dedi. Bitiremediğini söylemesine rağmen sen bu oyuna bitmemiş diye eleştiriyorsun dedi. Ben de mesela o yoruma şundan dolayı...
Satılıyor oyun yani. Ha. Para verip aldım arkadaş.
Ben ne bileyim arka planından. Ne bileyim derken bilirim tabii.
Bana
de.
Ne yani?
Bana ne arka planından. O da 200 lira istiyor. Sallıyorum. Evet. O da 200 lira istiyor. Yani... Tamam seviyoruz. Ben de Kojima'yı seviyorum ama...
Hideo cebinden çıkarttı parasını geri mi verdi bana yani bitirmedim kardeş bunu
öyle
diye.
Öyle olduğu zaman ben hep şu örneği veriyorum. Ben o zaman yarın bir oyun çıkartsam. Ben bu oyunu çıkartamadım arkadaşlar. Yapamadım hiç ama 200 lira. Ama yapamadığımı söylüyorum. O zaman o mu verelim?
Kırılım ekranı haricinde yok.
Aynen, sadece menüsü var. Ama söyledim bunu. Bak çok sinirlendim.
Aynen abi, yine dağıtıyorsun her şeyi.
Hör seni iyi atıyorum.
Bu arada gözümle kaldı yemin ederim. Nereye doğru gidiyor falan diye böyle.
Suçum. Yani menüsünü yaptığım 10 puan. Ama bak söyledim menüsünü yaptım diye. Yani ben dalga geçiyor gibi atladım ama merak ediyorum.
Yani bayağı sinirlenmişti. Sabah geldi bir sinirledim. Tabii. Abi ne oldu dedim. Çok sinirlendim. Açıklayacağım dedi.
5 yıl önce olmuş olayı da bahsediyorum.
Oyun çıkalı bayağı.
Bugün bir anda hatırladım ve çok sinirlendim bu mevzudan. Buyurun.
O arkadaş bana mail atsın abi. Size bir futbolcunun olayından bahsedeyim yine. Futboldan devam edeceğiz madem. Kırılmadı bu arada. Ben dikkat ediyorum buradan. Sadece ufak bir gıcırt diye ses geldi.
Parçalandı.
Selçuk İnan Samsung S8 için dava, Samsung'a S8 ismi için dava açmış abi. Demiş ki S8'in hakları bende. Sen Samsung diyorum da. Samsung Galaxy S8'i Türkiye'de satamazsın S8 ismiyle.
Oha.
Şimdi yorumlarda çok güzel yorumlar vardı. Demişler ki dünyaya mal olmuş. Artık bütün futbol severler tarafından bir üstat olduğu, bir güç olduğu kabul edilen futbolculara evet işte Q bilmem kaç falan gibi böyle rakamlar veriliyor demişler. Ronaldo için, Messi için bazı rakamlar varmış. Ben futboldan anlamadım.
CR7 var.
Ha, işte öyle şeyler. Yani Selçuk İnan kardeşimiz ne yapmış da S8'i ona akdetmişler ya da kendisi bunu parsele girmiş. O zaman biz de Twitter'dan istediğimiz ismi alalım demişler.
Evet.
Yani sen ne düşünüyorsun futboldan anlayan biri için? Dakika, bunu... Selçuk haklı mı diyeyim abi?
Bir dakika. Şimdi bu pozisyon tartışılacak. Patent başvurusunu Türkiye içerisinde yapmış değil mi? Yanlış anlamıyorum ben.
Öyle bir şeymiş evet.
Yani bu çünkü CR7 adam tüm dünyaya şey yapmış.
Ya şöyle bir şey var. Şimdi patentte de ne var biliyor musun? Mesela diyelim ki sen koltuk üretiyorsun. Evet. Çok abi. Da güzel koltuk üretirsin. Ben buna inanıyorum.
Eyvallah.
Dedin ki M7 bu koltuğun ismi ya da Mesut Çevik dedim bu koltuğun tamam. ismi. Ben de Mesut Çevik'e gitmişim. Ekran kartı kısmında patentlemişim. Yani öbür gün Nvidia falan bir şey yapmaya çalışırsa engelleyeyim diye. Hı-hı. Sen koltuk üretebiliyormuşsun bu arada. Çünkü ben sadece teknoloji sektöründe onu patentini aldığım için ismin. Diyormuş ki adam koltuk ama, farklı kategori.
Adam şimdi o zaman S8'i nerede almış?
Evet.
O önemli. Şimdi mesela ben CR7 diye koltuk üretemem büyük ihtimalle. Ya CR7 çünkü Cristiano Ronaldo'nun adı. Hani büyük ihtimalle öyle patent almıştı
koltuğu
ki o.
Koltuğu da almıştı.
Televizyonu, koltuğu, bilmem nesi, çarşafı, südyeni, donu. FMS her şeyi yapmıştır
evet,
yani.
iOS ayrıca etiketlensin diye uğraşmışlardır
uğraşmıştır
yani.
Uğraşmıştır yani.
Ama bence çok saçma ya. Bu böyle bence de yapmasın ya. Futbolundan gündeme gel abi. Bu ne ya?
Ay bu avukat işi zaten. Bu.
Bir de yani... Galaxy S8 bu arada telefonun isminde. S8 değil.
Bundan peki bizim nasıl haberimiz oluyor?
Yani yansıdı tabii ki. Haberlere çıktı. Adam dava açınca Samsung teknoloji
yani devi. Selçuk İnan'ın ben kalkıp da tesislerden çıkıp ben buna bir dava açayım diye zannetmiyorum. Abi, avukatı falan büyük
ihtimalle. Toparlamıştır herkesi.
Yani avukatlarda şöyle bir şey var çünkü.
O Samsung satamayacak burada filan. Cebinden de S8 telefonu çıkartmıştır.
İsim ver. Benim de avukat arkadaşım var. İsim vermeyeyim. Rencidim geldi ama dava var mı? Mevzu var mı? Kaza yaptım mı? Her gün soruyor.
Selçuk aldın mı? Mesut'un beni iyileşmediyse donanı haber dava yani, açalım filan.
Geyini yapıyor ama hani hep geyik olmuş. Yani etrafında avukatlar varsa böyle bir şey görünce fırsat belki. Hani
o, ha, o da olabilir, doğru.
Dalmış olabilirler. Ben çok
Selçuk'cum, sen hiç kendini yorma. Ben alacağım parayı. Aynen.
Selçuk haberi biliyor olmayabilir bu mevzuda.
O yani, da olabilir gerçekten.
Genelde böyle oluyor diye düşünüyorum ben. Zannetmiyorum çünkü Selçuk'un bir gün gazete okurken ne? S8 mi? Bunu nasıl yaparlar ya? Hemen dava açmam lazım dediğini zannetmiyorum.
Ben de öyle düşündüm abi, biliyorsun ki. Adam kendine S8 ismini niye vermiş bu arada?
Bilmiyorum niye. 8 numaralı formayı giyiyor.
Tamam, yani Selçuk İnan 8 olmasından mı birleştiriyor?
Evet, Selçuk İnan 8, S8 işte.
Peki Selçuk İnan futbolcu olarak nasıl, başarılı mı?
Tartışılmasın. O bana düşmez. Evet.
Bu arada Facebook'tan da bir açıklama geldi. Biz sizi dinlemiyoruz kardeş diye silmeyin uygulamayı dediler. Biliyorsun Facebook'un çok uzun zamandır tartışılan bir özelliği var. Mikrofona izin verirseniz arkadaşlar, telefondan sürekli konuşmalarınızı dinleyeyim. Size özel reklam gösterdi. YouTube'da birkaç video da var. Gerçekten bunu da bir üniversite araştırması raporladı. Üniversite, Florida'daki bir üniversiteden gerçekten bir profesörün deneyi var. Telefonun üstünde konuşuyorlar balıkçılık üstüne ve balıkçılık reklamları görmeye başlıyor Facebook'ta. Facebook
dedi ki, çok tartışılan mevzu oldu.
Evet, böyle bir şey yapmıyoruz. Hiç böyle bir şey yapar mıyız? Ayıp ediyorsunuz dediler. Mikrofonunuzu onun için kullanmıyoruz dediler. Ben inanmıyorum. Ben Facebook'u da sildim bu arada. Kullanmadığımı fark ettim. Niye kuruldu ki uygulama?
Ben de çok az kullanıyorum ya. Haftada bir falan girse. Aa, ben de kullanıyorum. Ben mi sileceğim?
Abi silin yani. Ben Facebook'u çok uzun zamandır kullanmıyorum. Çünkü artık şeye döndü o. Böyle saçma sapan videolarım paylaşıldı. Tamam mı? Saçma sapan ama hiçbir zaman izlemeyeceğim videolara denk geldiğim. Ve çalma, çırpma, bir sürü bilginin yer alıp hak yendiği bir ortam oldu. Evet,
Facebook'un şeyi kayboldu biraz ya. Mesela bilgi alamıyorsun artık. Yok. Çünkü çok...
Yalan zaten alıyor.
Herkes girdiği için ve herkes bir platforma girdiği zaman herkes her şeye inandığı için... Herkes her şeyi paylaşmaya başlıyor.
Abi Facebook'un şeyine çıkarttı biliyor musun suyunu? Allah'a inananlar grubu, Atatürk'ü sevenler grubu, işte Mesut Çevik'i sevenler grubu, nefret edenler grubu. Lütfen bizi like edin, banlıyorlar çünkü banlanmayalım arkadaşlar. Bizi bloklamıyor şeyler. Topluyorlar milleti. Sonra burada toplanan insanlar reklam gösteriyor bu grupların sahipleri. Tamam, para kazanıyorlar deli gibi. Bu grup işi çıktı. Mahvoldu abi. Sürekli gruplardan saçma sapan yalan yanlış, popülitesi yüksek olsun diye haberler çıkıyor.
Kendi içindeki şeyi kaybediyor.
Ne yazık ki.
En azından bizim ülkemizdeki yansıması ya, öyle.
Böyle ben ama ya, inanıyorum ki genel olarak böyle bir trend var ki adam Instagram'ı, WhatsApp'ı falan satın aldı. Ne de olsa bu bitecek bir gün dediler.
Ya Facebook'ta bence biraz şey bitiriyor Facebook'u ya. Çok fazla firma reklam veriyor. Facebook çok fazla reklam gösteriyor ve çok fazla insan dış kaynağı yönlendiriyor. Ben Facebook'ta onu fark ettim. Yani Facebook'a bugün bakıyorum 10 postun 2-3 tanesi yurt, yani Facebook'un dışına çıkartıyor seni. Hani tıkla, işte atıyorum o ne diyor reklama, bilmem ne şeyi. Hani şuradaki Facebook postumu gör, donanıma bel linki falan hani. Falan.
Ya tıklayın bizimkiler, Allah rızası için zaten 3-5 bin takipçimiz
Mesut var. Mesut Çevik'i sevenler derneği. Allah Allah.
Bu arada öyle bir dernek yok. Kurmak isteyen arkadaşlar varsa destek olurum fotoğraflarda.
Instagram'da kurulsun arkadaşlar. Instagram'da kurulsun.
Sevenler grubu.
Bu arada Instagram'da ve Twitter'da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar.
Adam bitirdi, ben bir şey söyleyeyim. Bu arada çok önemli bir haber var. LG akıllı beyaz eşyalarını tanıtmıştı. Bu arada sana haber gelmiyor. Dikkat ettin mi?
Yok, ben zaten bitirdim ya. Çok uzadı program. Farkında mısın bilmiyorum.
Bitireceğim ya.
Senin Mesut Bey yani.
Son. LG'nin akıllı beyaz eşyaları vardı. Sistemi hacklemişler. Mesela sen evde yoksun, fırını çalıştırma, işte çamaşır makinesiyle oynama gibi işleri yapabiliyorlarmış. Açığı giderdik demiş LG ama bu akıllı ev aletlerinin de bir tanesi demiş ki çok şükür evdeki her türlü eşya gerizekalı demiş.
Evet, bence de çok doğru söylemiş.
Beyaz eşyanın akıllı olması gerçekten bir risk gibi görünüyor.
Ya o şey sende de var mı? Bir şey ilk çıktığı zaman ben mesela çok uzak duruyorum. Yani teknolojik bir yenilik olduğu zaman.
Ben hemen atlıyorum abi. Yani ilk sırada böyle bekleyenler vardı ya kapıda.
O sensin. Ya ben Benek. Genelde ilk parti ürünlerde, çünkü ilk şeylerde böyle yaygınlarda hep bir problem oluyor. Hep bir şey oluyor. Mesela oluyor akıllı, evet. Benim de aklıma geçen bir tanesi oydu. Hacklenir mi acaba diye, ama sonra şunu düşündüm. Kim niye eklesin lan bunu? Hani ya kapı olsa eklersin de fırını çalıştır. Manyak mesela mısın? Niye fırını çalıştır?
Kapıya ölsem akıllı kilit takmam abi.
Akıllı kilit zaten kolay kolay yerleşmez herhalde.
Yani çok komik bir şey ya.
Akıllı kilit. Sonra akıllı kapısıyla beraber akıllı kapı
ya da incelemesi. Ya da akıllı kapı reklamı yapıyorum. Abi bunu şey yapın işte, kurun bak, ben kurdum çok mutluyum falan da televizyonlarda.
Aynen.
Kurdum ve güvenliyim. Çocuğum böyle el sallarken kapıyı kapatıyorum böyle, üstüne akıllı kilit
var. Çocuğun da alet etmiş reklamı.
Evet, aynen. Baba akıllı kilit taktın, güvenle uyuyoruz. Ne böyle hani en sonunda böyle bitiyor. Sucuk reklamı gibi. Aynen.
Çevik olaydı.
Akıllı kilit. Evini soyunmayacak.
Ben de şey, hırsız oynarım içine girmek.
Yalnız öyle.
Lanet olsun. Gene giremedim. Akıllı ev. İşte akıllı kapı. İşte bu.
Zirve ya. Çekelim mi bu reklamı? Çekelim ya. Bir akıllı kilit getirelim. Çin'den satalım abi. Ne olacak? Biz de yolumuzu buluruz yani. Bir de Facebook reklamı.
Ay, gömleğim patladı vallahi.
Bu arada bak, öyle götürüyorum ki şu anda ister istemez göbek böyle kaymış, şey böyle kaymış. Olabildiğince ara sahneleri doldurup bu sahneden sizi kurtaracağım görüntüden.
Ben bir iki haber sallayayım o zaman hızlı
hızlı? Salla abi hızlı ama çok hızlı olsun lütfen.
PUBG 12 Aralık tarihinde Xbox'a çıkış yapacak.
Bence çok önemli.
Xbox'ın önemli bir koz olacak PUBG. Çünkü Xbox'ın...
Konsol oyunculuğu için de çok önemli bir an.
Evet, bakalım kabullenecekler mi PUBG'yi? Ya çünkü bu tarz oyunlar genelde çok oynansa bile ses getirecek kadar çok oynanmıyorlar.
Evet, öyle olabiliyor.
Bunlar ne olacak bilmiyorum efendim. Nintendo Switch'te de şöyle bir haber var. Çok garip bir haber bu aslında. L.A. Noire diye çok meşhur bir oyun var. Bilenler de vardır. Dedektiflik oyunu. Dijital aldığın zaman Nintendo Switch'e sığmıyor. Oyun kendisi.
Ha ha, işte konsol kötü diyordum. En sonunda adamlar da beni tasdiklediler.
Ya normalde bir 6-7 GB fazlalık çıkıyor. Oyunu kutulu alman gerekiyor ya da mikro ekstra bir SD alman gerekiyor.
Ben niye çözemiyorum biliyor musun? Şimdi bu konsolu satıyorsun abi. Onun içine niye 128'lik şey koymuyor? Depolama alanını koymuyor. Çok pahalı abi değil ya.
Ben de anlamıyorum ki. Bu Asyalılar bir acayip.
Yani. Acayipler.
Bir de şey, yani Asyalılar o kadar kendine kapalı ki hep şunu düşünüyor adam. Biz böyle geliştiririz, biz şöyle geliştiririz, biz yaparız. Ya abi üçüncü parti firmada sana oyun yapacak.
Asya'da ne yazık ki hep yedek parçadan kazanma derdinde abi.
Yani hadi Apple'da da mı? Apple gerçi Amerikan şirketi değil mi?
Apple Amerikan şirketi.
Ama onlar Çin'de basıyorlar.
Onlar da aksesuardan kazanıyorlar biliyorsun değil mi?
Yani ya bu şeyi algılayabilirim.
Hızlı şarj mı istiyorsun 500 lira?
Dolaşıyorlar böyle. Yazıcı olun.
Düzüstü önünde. Aldın. Aa bu düzüstü şimdi sen nasıl bağlayacaksın? Baksana bütün portları bize özel.
Kablo ister misin?
Kablo ister misin?
Bu Switch olayı da saçma yani. Bu Asyalıların bu kadar böyle şey olması,
kapalı olması şey ya, ben almadım rahatım alan düşünsün, sıkıntı yok Switch'te.
Satayım mı sana?
Yalnız harbiden şey düşündüm ya, alsam mı acaba abi, da oyun çok az
şöyle,
şu an.
Şöyle oyun az gelecek.
Street Fighter falan var mı ya? Takip etmedim ben konsol. Street Fighter var mı abi?
Abi herhalde bilmiyorum ki, ben de bakmadım daha ne var.
Futbol oyunu olarak ne var?
Ne bileyim ya, Switch sahibi gibi oldu bu. Sanki dükkan sahibi
yok,
gibi
satacak. Yok şey için düşündüm şimdi yani. Çok uzun süreli yurt dışı uçuşlara gidiyorum. O USB'den takarım onu uçağın evet. Şarjına. Şarj olurken oyun oynarım yani. Ve Mario falan da çok uzun süreli oynayacaksın, oynar Zelda Mella.
Tabii ya, kafadan 60 saatlik oyunu çıkarırsın orada.
Ha işte düşün. Oynarım yani. Zelda'yı zaten oynasan yeter herhalde ya.
Tabii Zelda da güzel, Mario da güzel. İkisi de güzel oynuyor.
Bu arada konsol gerçekten elinize aldığınızda gayet iyi duruyor. İlk başta onun ekran çizilme sorunları falan vardı. Ne yazık ki Enis kardeşimiz ekran çizilmesin diye film falan almayı unutmuş. Artık
film ne abi, kaç para filmi takacağım ya. Bir de istiyorsan örgü falan kaplayayım ya istiyorsan.
Nazar değmesin diye. Hani ne olur nerede? Ne olmaz gözüm kaldı.
Hani bunun filmi nerede?
Yalnız onun filmi yok harbiden de, kapağı vardı en son kırdı. Onu da artık kullanamayacağız yani. Bir ikisi birinden sonuna geldik arkadaşlar. Her ne kadar en isim Paris'e gittim, oraya gittim, onu gördüm, ben oynadım onu falan diye böyle artistlenmeleriyle geçmiş olsa da.
Senin umarım de İzmir'de ki... kantinde HoloLens deneme muhabbetlerinde.
Umarım ki sizi sıkmamışızdır. Yalnız... Evet, böyle bu kadar. Yani derdiyecek şey. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.